İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bugün yine Ahir Zaman ve Yaratılış Verileri adlı programımızda Oktar Hocam, Yiğit Hocam ve Onur Hocam'la birlikte beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun hocam.
Hoş geldiniz.
Evet, bir şeyle başlayalım o zaman. Küba'dan bir bitki var. Bu bitkinin, şimdi bitkilerde biliyorsunuz normalde sinir sistemi olmuyor. Bunların dış dünyayla alakalı hisleri hayvanlar gibi olmuyor. Hayvanlar görebiliyor, duyabiliyor. Bir darbe, basınç olduğu zaman bunu hissedip ona göre iskelet kaslarıyla hareket yapabiliyorlar, refleks yapabiliyorlar veya öğrenebiliyorlar. Çünkü beyinleri var. Öğrendiği şeyleri aklına tutabiliyor ve arkadaşlarına mesela öğretebiliyor. Kısmi olarak yani. Birçok hayvan bunu da yapamıyor ama bitkilerde şimdi böyle bir konu yok. Sinir hücresi de yok. Sinirleri, yani öyle bir beyin hafızaları da yok. Ama dış dünya ile alakalı maşallah çok detaylı sistemlere sahip olduğunu görüyoruz. Mesela Küba'da yaşayan bir tür bitki var. Bu bitki üremesi için yarasaları kullanıyor. Nektarla beslenen yarasaları kullanıyor. Bitkinin adı Macrovia evenia. Bu Küba'da yaşayan bir bitki. Şimdi bakın size onun resmini göstereyim. Bir dakika. Şöyle. Ekrana bakın, gösteriyorum. Bu bitki üst tarafta bu yeşil olan kısım, şöyle yan tarafından bakın gösteriyorum, yaprağı. Alt tarafı tohum taslağı, onun altta tohum kesesi var. Şimdi burada bu bitki tohumunu üretiyor. Bu bir tür sarmaşık. Küba'da yaşayan bir sarmaşık. Üzerinde bakın renkli tohumu ve tohum taslağı olmasına rağmen üzerinde yeşil bir yaprak var. Şimdi evrimciler diyor ki ya bitki diyor neden renge ihtiyaç duyar diyor. Her tarafı yeşil, her yerinde çokça fotosentez yapan, ondan sonra her yeri fotosentez fabrikası olan yapraklara ve yani organlara ihtiyaç duyması gerekirken, bu onun için yeterliyken neden bir kere renkli diyor, bunu açıklayamıyorlar. Bu Allah'ın renk sanatı, bu Allah'ın bize sanatını gösterdiği bir konu. Biz bunu Müslümanlar olarak, değil mi, İnşallah bilim adamları olarak biz bunu böyle açıklıyoruz. Ama mesela bunu evrimciler açıklayamıyorlar neden rengin var olduğunu. Bu bir. İkincisi, üremeyle alakalı renklerin canlı olması hayvanların ilgisini çekerek, böceklerin veya böceklerin renkleri böyle yeşil değil de daha canlı tonlar olunca ilgi çekiyor. İlgi çekince yöneliyorlar şeyler, böcekler. Sonra o polenler, tohumdaki o polenler böceğin üstüne yapışıyor ve sonra böceğin gittiği diğer aynı tür bitkilere döllenme olmuş oluyor. Yani oradaki üreme hücresini, tohumu, poleni başka bitkilere taşımış oluyor. Böylece hem varyasyon, çeşitlilik hem de döllenme olmuş oluyor ve bitki de üremiş oluyor. Mesela oraya yayılmış oluyor, yayılarak üremiş oluyor ve tohumunu taşımış oluyor. Bunun adı poleni bir bitkiye bir böceğe taşıtma. Şimdi yarasaya bunu yaptıran bu bitkiyi incelediğimizde rengin bir şeyi yok yarasada. Çünkü yarasa ne? Kör. Yarasa nasıl haberleşiyor? Sonarla. Yarasa ses dalgası gönderiyor, ses dalgası alıyor. Renk onun için bir şey ihtiva etmiyor. Şimdi bilim adamları araştırmış. Bakın ben size yarasayı da göstereyim. Yarasamız da bu. Bu yarasa. Bu yarasanın adı da Glossophaga sorigina. Bu nektarla beslenen bir yarasa. Ve yarasa sonar gönderiyor. Şimdi bilim adamları araştırmışlar. Demişler ki kardeşim bu bitki nasıl ürüyor? Bu yarasadan yarasanı çekmesinin sırrı ne? Şu tohum taslağında bu sarmaşıktaki yeşil yaprakları almışlar. Alınca yarasanın bu tohumu bulma olasılığı bayağı azalmış. Çok ciddi düşmüş. Bitki üreyemez hale gelmiş. Daha sonra bunun üzerine özellikle de bu sarmaşıktaki, şimdi şu aşağıda gösteriyorum. Bakın şöyle bir nevi tabağa benzer olan yaprağı koymuşlar. Yani bunun imitasyonu yapmış bilim adamları deney yaparken onu koymuşlar. Bir de dik olan normal ağaç yaprağı koymuşlar. Acaba hangisi daha etkili diye. Şimdi sarmaşığın sahip olduğu o geniş yüzeyli olan şu yeşilli en üstteki oku görüyorsunuz ya, beyaz renkli ok, onu görüyorsunuz. O yaprağın olduğu tohum taslağı sesi, bakın sesi normalde ağaç yaprakları pik yapıyor. Sesi bir kere böyle güçlü bir şekilde yansıtıp genel sonar sesini geri gönderiyor. Bu ağaç yaprağı. Ama şöyle bir özelliği var, fotosentezi daha iyi yapıyor bu. Çünkü yapısı itibariyle ışığı daha çok savurabiliyor. Bu da sarmaşığın yaprağı. İçi çukur bir yaprak. Dolayısıyla ışığı ağaç yaprağı kadar iyi alamıyor. Fotosentezi nispeten daha az yapabiliyor. Fakat sesi gördüğünüz gibi stabil bir şekilde neredeyse aynı dalga boyunda alarak gönderebiliyor. Bunu gönderince şu aşağıdaki grafikler çok ayrıntılı ama en alttakini ben size göstereyim. Yarasanın poleni bulma olasılığı daha artıyor. Her yarasaya 64 tane deney yaptırmışlar. 64 defa pike yapmış, sorti yapmış. Bunun birçoğunda üzerinde şu yaprak varsa poleni bulmuş. Şu yaprak varsa, yani ağaç yaprağı varsa bulamamış. Bunu tabii evrimciler evrimsel deney olarak yapıyorlar. Çünkü ağaç yaprağından geldiğini iddia ediyorlar kendilerince. Öyle bir hezeyanda bulunuyorlar. Halbuki sarmaşanın kendi orijinal yaprağı olan şu yuvarlak çukur tavağa benzer olan yaprak yarasanın sonarını en iyi şekilde, stabil bir şekilde yansıtıp yarasanın üzerinde gördüğümüz şu tohumu, nektarı hemen ulaşmasını ve daha sonra da o ulaştıktan sonra tohum bir kere onun üzerine yapıştıktan sonra başka ağaçlara, başka aynı bitkiye gittiği zaman döllenme oluyor, üremiş oluyor. Maşallah. Sarmaşığın kendi üzerindeki bu yaprak şekli en ideal sonar dalgasını yansıtıp yarasaya çekicilik uyandıran bir form oluşturmuş oluyor. Şimdi biz bitkilerin daha önce anlattık. Güneş yağı ürettiklerini anlattık değil mi? Güneş çok şiddetli olduğu zaman güneş yağı üretiyor yüzüne. Çeşitli tohumlar yaptığını, planör gibi uçtuğunu veya helikopter gibi döndüğünü de gösterdik. Bunlar bakın gören, duyan canlılar değil. Bu doğduğu anda bu canlı bu sistemle doğuyor. Allah'ın çok güzel sanatını bize gösteriyor. Hem rengarenk, hem altın orana sahip, hem mis gibi kokular, hem lezzetli meyveler, hem de mineral dolu içerisinde meyveler bize sunuyor. Allah'ın tecellisi olarak, Allah'ın vesilesi olarak inşallah. Şimdi bu da son nokta. Hiçbir duyu organı olmamasına rağmen sonarın dalgasını en iyi şekilde yansıtabilecek yaprak yüzeyine sahip. Ve bu yüzeyle çekicilik uyandırıyor yarasaya ve yarasa o bitkinin üremesini sağlıyor. O olmasa bitkinin üremesi olmuyor ve ne oluyor? Bitki ölüyor.
Evet.
Bu Allah'ın bize detayını nasıl hakim olduğunu, oradaki tüm bilgilerin sahibinin Allah olduğunu na güzel bir örnek inşallah. Ya yani sonar dalgasının ne olduğunu biz zaten bilmiyoruz. Bir kere insanın zaten duyamadığı bir şey yarasanın sonarı. Ses frekans farklı. Öyle bir ses dalgasının varlığı, sonarın varlığı günümüzdeki yüzyılda bulundu. Bu bitkiler bunu milyonlarca yıldır yarasanın sonar dalgasını duymadığı halde onu en güzel yansıtacak yüzeye sahip yaprakları var. Ve hemen altında da tohumu var. Hazır yani. Yarasayı çekiyor. Sesi yani ses yansımasıyla yarasayı çekiyor. Görsel olmadığı için, yarasa göremediği için Allah'ın hikmeti ve bu şekilde o bitki üremesini sağlamış oluyor. Elhamdülillah. Bu Allah'ın bize ne kadar detaylı da incelediğimizde tamam. Maşallah sanatını gösteren
bitkiyi bir de yarasayı da birbirine uygun yaratan yüce Rabbimiz Allah'ın varlığının çok açık bir delili oluyor inşallah.
Evet doğru. Her ikisinin de mükemmel uyumunu görmüş oluyoruz inşallah.
Yani inşallah. Her şeyde hakikaten hep bir amaç, bir tasarım ve bilgi olduğunu görüyoruz. Yani tasarım derken Allah tasarlama ihtiyacı yoktur ama bir amacı var. Yani mesela nasıl remote kontrolün bir amacı oluyor değil
evet.
mi? Uzak kumandanın bir şeyi idare etmek için çok açık bir şekilde basıyorsunuz kapatıyor, basıyorsunuz açıyor, kanal değiştiriyor, ses kısıyor açıyor. Ya bu kimse bunun tesadüfen olduğunu iddia etmiyor.
Evet.
O Darwinistler de bunun tesadüfen olduğunu iddia etmiyorlar. Bunu gösterseniz değil mi? Evet. Tesadüfen mi diye. Sen aklında zorun mu var der yani cevap olarak. Ama gidip ondan sonra bu canlılıktaki üstün kompleksliğin tesadüfen olduğu iddia ettikleri zaman, bunu söyledikleri zaman yalan söylenmiş oluyor o zaman. Yani kendi inanmamış oluyor.
Evet.
Çünkü buna inanmayan ona hiç inanmaz. Evet. Değil mi? Veya işte mesela canlılıkta diyor ilerleme oluyor diyor. Nasıl oluyor diyorsun? Mutasyon diyor. Mutasyon bir şeye balyozla vurmak gibidir yani. Çok açık bir şey. Çünkü tabii. Rastgele değişiklik ama çok kompleks bir sistemdeki rastgele değişiklik. Mesela kartlardan ev yaptığımızı düşünelim. Hani böyle kartlar vardır ya koyalım üst üste. Milyarlarcasından bir ev olmaz da yani hadi olduğunu varsayalım. Değil mi? Ne kadar hassas bir denge vardır. Siz onun içinden böyle rüzgar gelip de bir tane kartı alıp kaldırıp yerine onun üzerine bir kat daha eklenir mi? Hepsi yıkılır.
Tabii ki.
Hep böyle olur yani. Bunu herkes bilir. Evet. Ama onlara göre işte öyle olmuyor diyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Öyle ilginç iddiaları var ki. Mesela diyor ki genlerde diyor duplikasyon diyor bir şey oluyor diyor. Duplikasyon demek bir genin aynısından bir tane daha çıkması. Şimdi buna ilgili delil var mı? Yok. Nereden hareket ediyorlar? Şurada şöyle hareket noktalar. O da çok ilginç. Diyor ki ya duplikasyon olur da duplikasyon olduğunda zarar verir mutlaka. Bu gen diyor bu gene benziyor diyor. Aynı değil ama diyor buna arasında benzerlik var diyor. bir kere evrim kesin olarak var diyor. Bu da bundan evrimleştiğine göre diyor. Demek ki diyor bu bunun diyor duplikasyonuyla olmuş diyor. Bundan diyor bir tanesinden aynısından olmuş diyor. O aynısı diyor zaman içinde diyor başka mutasyonlarla değişmiş diyor. Öbür gene dönmüş diyor. Bakın hepsi bir yalanla başlayıp ondan sonra sürekli yalan söylüyor. Bir kere burada hiçbir delil getirmiyor. Yani açın bakın isteyen baksın dünyanın en ünlü moleküler biyoloji kitaplarını. Bu Bruce Alberts'ın falan yazdığı var. Mesela Alberts diye. Dünyanın en ünlü moleküler biyoloji kitaplarından bir tanesi. En önüne gelenidir hatta böyle. Bütün dünyada okunur. Aynen bunu yazıyor. Daha bugün evet. Baktım yani böyle. Gülünç yani böyle. Koskoca adamlar böyle Harvard Üniversitesi'nde okumuş. California Üniversitesi San Francisco'da okumuş. Hiç delil yok. Sadece evrimi mutlak doğru gibi kabul etmiş. Ve benzerlikten hareket ediyor. Yani bir kere mantığa da aykırı. Bir gende bir değişiklik olduğu zaman o en ihtimalle genin fonksiyonunu iptal ediyor. Evet. Ya nötral olur. Yani o an için fonksiyonu iptal etmez. Aynı fonksiyonu devam eder. Ya da mutlaka iptal edici olur. Asla yeni bir genetik bilgiye götürmez. Bunu herkes biliyor. Yani deneysel olarak da biliyor. Çünkü 60 yıl boyunca deney yaptılar. Adam benzerlikten hareket ediyor. Bu buna benzer diyor. Demek ki diyor bunun aynısından bir tane daha olmuş diyor. O bir tane daha bak şu işe bak diyor. Onun içinde de diyor, değişiklikler olmuş diyor. Ve bütün canlıların bu mekanizmayla evrimleştiğini iddia ediyor. Maymundaki genler diyor aynısından bir tane daha oldu diyor. O diyor başka bir gene dönüştü diyor. İşte o genden diyor bir tane daha gen çıktı diyor. O hemoglobin oldu diyor. Bu insülin hormonu diyor. Bu hemoglobine dönüştü diyor. Böyle zırva üstüne zırva. Ama hiç delil yok. Zaten okuduğunuz zaman hep bakın satırlarda şöyle geçiyor. Bu böyle olmuştur diyor. Olabilir diyor. Ya böyle oldu da düşünülüyor diyor. Hep bu şekilde arka arkaya satırlar. Hocam da bilir değil mi? Evet. Okuduğumda.
Yuvarlak.
Hiç delil yok. Sıfır delille çalışıyor. Ya bir insan bu kadar yalan söyler. İnsaf yani. Bunlar böyle bir kısmı Nobel ödülü almışlar böyle. Ya utanır insan yani artık böyle ardamarı çatlamış yani bu kadar yalan söylemeye. O da inanmıyor ama kendi söylediğine belli. İnanmadığı. Çünkü hiç delil göstermeden bir bilim adamı bilir. Hadi bir insanı kandırabilir hiçbir şey bilmeyen insan ama böyle bilimle uğraşan biri bunun böyle olamayacağını bilir. Mesela bakın şimdi proteinlere detaylı olarak anlatıyoruz. Bir örnek verelim. Proteinlerde şimdi DNA'daki bilginin ve o protein üretimindeki üretimin muhteşemliği. DNA'da şimdi protein üretilirken RNA diye bir kopyası çıkartılıyor. Biliyoruz bunu daha önce de görmüştük artık inşallah. İzleyicilerimiz de bayağı bilgilendi. Devam edelim. O kopyasının üzerinde birkaç tane protein oluşturabilecek genetik bilgi oluyor bazen. Çünkü genlerin protein oluşturan genlerin uzunluğu böyle bir protein kadar değil. Bir proteinin bir kısmı oluyor bazen. Arada protein kodlamayan bölge oluyor. Başka bir kısmı oluyor. Mesela bakın şekildeki gibi. Şimdi gösterelim bu DNA'daki DNA'nın genetik bölgesinin kopyası gen protein kodlayan veya RNA kodlayan bölge demek. Burada mesela bakın arada intron denen protein kodlamayan bir bölge oluyor. Bunun her iki tarafında da ekson denen bölgeler var. Ekson denen bölgeler protein kodluyor. Bazen bir protein mesela bir tane eksondan oluşmuyor da bu iki tane eksonun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani sarı ile kırmızı bir araya geldiği zaman bir protein oluşturuyor. Evet. Hatta bazen üçüncü bir tanesi geliyor ama arada bakın gördüğünüz gibi intron denen bölgeler var. Şimdi bunların ne işe yaradığı tam bilinmiyordu. Son dönemdeki araştırmalar gösterdi ki bu intron denen bölgeler de bu genin aktivasyonunda yani hangi ekson hangi eksonla bir araya gelecek, bu protein nasıl oluşacak bunun içinde özel kodlar var. Ya bu muhteşem bir sistem yani böyle komplekslik artık derinlikçe gittikçe artıyor. Muhteşemlik sistemdeki güzellik. Bakın şimdi devam edelim. Burada eksonları gösteriyor. İki tane ekson var. Bunları şimdi aradaki bölgenin çıkartılması gerekiyor protein olması için. Bunu çıkartan spliceozom denen yine proteinlerden ve RNA'dan oluşan moleküller var. Bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Şimdi bakın nasıl işe yaradığını gösterecek, ne yaptığını gösterecek. Intron denen bu bölgenin çıkartılması gerekiyor. Çünkü bunun önemli bir görevi var bu protein üretiminde. Fakat protein üretilirken görevi bitiyor. Mutlaka tam düzgünlükte ama bakın başladığı yerden milimetrik olarak yani milimetrik değil nanometrik olarak çıkartılması gerekiyor. Milimetrenin milyonda biri hassasiyetli, atomik hassasiyetli diyelim. Şimdi birinci ekson bu görüyoruz. Bunun arasında bir tane sinyal yerleştirilmiş. Bu da üstün bir aklın tecellisi üstün yani bir işaret. Olmaz. Buradan başlıyor diyor. İntron buradan başlıyor diyor. İntronun olduğunu bilen, intronu yaratan akıl oraya özel işaret koymuş.
O mesela bir tane harf orada bir çıksa oradan o bütün o kırmızı şeridi etkileyecek. Öbür taraftan öbür bütün mavi şeridi etkileyecek. Değil mi?
Tabii. Ve bakın kesin ayrılma buradan değil de buradan olsa ya da bir geriden olsa bir atom geriden olsa bütün proteinin fonksiyonu gidiyor. Ağır bir hastalık ve ölüm meydana geliyor. Bir tane atom kaydırsa yani yatağı olsa. Burada yine buraya başka bir işaret daha konmuş. Bakın gösteriyor. Ve pirimidin rich denen, pirimiden zengin bir bölge var. Ve özel bir işaret var. Bitiş işareti. Burada da diğer eksonun başladığını görüyoruz. Ve ağlarla da bir kuyruk yapılmış buna. Onun da özel bir görevi var. Şimdi bakın geliyor protein. Tam işaretin olduğu yere atomik hassasiyetle tutunuyor. Bu buraya geldiği zaman hemen ikinci bir parça geliyor. Şimdi bunu nasıl? Kırpılarak yani kırpı kesildiğini makas gibi kesecekler. Bakın şu proteinle ilgisi olmayan bölgeyi. Ama kaç tane parçadan oluşuyor bakın. Hepsi sırayla biri gelip bağlandığı zaman diğerleri gelip bağlanıyor. Yerine yerleşiyor. Bu çok özel bir yapı. Bu böyle rastgele bir yapı değil. Üç boyutlu bir yapı bu böyle. Onun için zaten üç boyutlu olarak canlandırılmış.
Evet.
Böyle atomlardan oluşuyor bu. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın özel bir şekil değişikliği meydana geliyor. Kendi üzerinde bakın dönüyor. Bunlar böyle yani tabii burada böyle şey edilmiş ama atomlar arası bağlantıların değişikliği böyle. Çok çok hassas mekanizmalar. Bakın öbür ucunu getirdi. O işaretli bölgeye yapıştırdı. Tam bakın atomik hassasiyetle kesiyor. Gördünüz mü? Hiç evet. Hata yapmadan ama. Ve ne kadar zamandır hata yapılmıyor biliyor musunuz? 3,5 milyar yıldır bu sistem hatasız olarak çalışıyor. Bütün canlılarda. Hata yok. Yani atom hata yapsa zaten protein iptal. Protein üretemediği zaman zaten böyle o hücre ölüme kadar gidiyor. Ağır şekilde sakatlanıyor.
Üstelik bizim kontrolümüzde değil. Her hücremizin sahip olduğu bilgi. Fakat bu bilgiden bizim haberimiz yok.
Evet. Şimdi bakın devam edelim. Ben bir film daha gösterip aslında bunun ne kadar özel bir durum olduğunu anlamak bakımından. Bunu bir de harfli canlandırmışlar. Öyle bakalım nasıl olduğunu. Bakın şimdi DNA'nın içinde tıpkı burada olduğu gibi 97 metrelik A4 sayfasını dolduracak yani 1 milyon ansiklopedi sayfasından oluşan böyle dev bir bina yüksekliğinde bilgi var. Bakın sırf harflerden oluşuyor görüyor musunuz? Şimdi bir protein üretileceği zaman sinyal geliyor hücreye. Mesela hangi protein lazım? Bilinen insülin lazım oluyor değil mi? Bir enzim lazım oluyor. Ya da tiroid hormonu lazım vücuda. Değil mi? Bunun gibi hangi protein lazımsa onun bilgisi bu 1 milyon sayfa içerisindeki bir sayfanın bir bölümünü oluşturuyor. Şimdi deseler ki birine, mesela Yiğit sen düşün, sana dese ki biri bu 1 milyon sayfa arasında bir tane sayfada şu bilgi var. O bilgiyi eline verseler, burada eline verme de yok yani proteinlerin eline de verilmiyor bir şey. Senin burada araman ne kadar sürer? Aylar sürer bunu bulması değil mi? Aylarca araman lazım, aydınlıkta ışığı yapacaksın, şey yapacaksın, tek tek bakacaksın değil mi? Bu hangi harflerde bu karşılık? Bu sayfaların içinde nerede diye kıyaslayarak her sayfanın yanına koyacaksın onu. Tık tık tık böyle 1 milyon sayfayı incelemen lazım. Evet. Bir sayfanın incelemesi ne kadar sürer? 10 saniye sürse 10 milyon saniye yapar. Kaç dakika falan gidiyor böyle yani değil mi? Aylar sürecek bir şey burada.
Bir sabır gerektir.
Evet. Yani bulursun ama aylarca sürede ancak bulabilirsin. Bilinçli bir insan. Protein bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Protein elinde kıyaslayacağı hiçbir bilgi yok. Sen git deniyor. İnsülini ürettir deniyor buna. Onun için zaten yaratılmış. O görevi var onun. Yani yapısal olarak o görevle. Gidiyor o biz 1 milyon sayfa arasındaki sayfayı kapkaranlıkta gözü kulağı bilinci olmayan protein DNA da bir de katlanmış olarak duruyor. Mesela şunun gibi 240 kilometre uzunluğunda mıydı? Misina'yı bir basket topuna katladığınız zaman benzetme olarak o misina'nın basket topuna doldurduğunuzu düşünün. Nasıl bir yumak olur? O yumağın içindeki 1 milimetrelik yeri bulmak ne kadar zor olur değil mi?
Evet.
Onu, o sayfayı tık diye o katlanmış o yumak içerisinde eliyle koymuş gibi buluyor. Bakın nasıl buluyor? Bakın sayfalar arasında bir satır yeri bakın geliyor buluyor. Protein kodlandığı bu bölge. İşte ekson denen bölge bu protein kodlayan. Bir harf dizisi bakın her yerde harfler var görüyorsunuz.
Bir satır yani bir sayfanın bir satırı.
Bakın bir satırı şak diye buluyor o kapkaranlık ortamda. Onu alıyor. Etrafıyla birlikte o biraz önce gördük ya hem eksonlar hem intronlar vardı. İntronlar evet. İşte bu başka bölgeler de var. Bu proteinin yapısını kontrol eden. Onunla birlikte çıkartıyor kopyasını. Bakın DNA böyle yumak halde duran bir şey. Onu çıkartıyor. Demin gördük hani bir işlem yaptı böyle. GU ile AG'yi birleştirdi. Bakın o aradaki fazla bölgeyi tek bir hata yapmadan kesip bırakıyor kapkaranlık bir ortamda. Ve buna tesadüf diyorlar. Pes yani. Değil mi? Bu Allah'ın çok üstün bir sanatı. Yani bu tesadüfle alakası yok tabii. O bir zırva da. Ya burada muhteşem bir aklın, sonsuz aklın tecellisini görüyoruz. Ya bunlar bir de yani burada mesela büyük görüyoruz ama angstrom büyüklüğünde milimetrenin böyle milyonda biri, böyle kalınlığı var yani onun, değil mi? Ne kırıyor, ne koparıyor, kesiyor, tık doğru bir şekilde birleştiriyor. Ve hiç hata yapmıyor. Atom hassasiyetiyle çalışıyor proteinler. Ya proteinlerdeki akıl hiçbir bilim adamında yok. Hiçbir laboratuvarda yok dünyada. Hiçbir laboratuvar böyle bir işlem yapamıyor. Sadece yapabilmesi için mutlaka proteinleri kullanmak zorunda kalıyor. Evet. Mesela amino asit üretilemiyor hiçbir laboratuvarda. Mutlaka amino asit proteinlerin yardımıyla mesela bakterilere ürettiriliyor. Ama proteinler kullanılmak zorunda. Şimdi onun için hocamız açıklıyor. Bir protein olması için mutlaka başka proteinler gerekiyor.
Evet.
Amino asitlerin olması için de protein gerekiyor. 40'a yakın enzim gerekiyor. Doğada hiçbir şekilde tesadüfen olmuyor. Bu evrimi zaten kökünden bitiriyor. Bu mekanizmalar mesela sadece şuna bakan biri, yani Allah'ın sonsuz kudretiyle yarattığını ve her an yaratmaya devam ettiğini hemen anlar zaten. Yani kesinlikle. Düz akılla inşallah.
Tabii.
Samimi inşallah. Olarak yani inşallah.
Ya orada bir bilginin önce alınıp fotokopisinin çekilmesi, daha sonra da o bilginin içerisinden sadece işe yarayan kelimelerin alınıp diğerlerinin kesilmesini görüyoruz.
Evet.
Şimdi bu masada mesela bir kağıt var burada. Bu mesela ilk satırdaki bilgi bize gerekli olsa, burada mesela bir tane makas olsa, bu makas kendi kendine gitse oraya, o kağıdın o kısmını alsa, ilk önce o kısmını kesse, alsa böyle bir şey. Bunu alıp bir başka bir yere götürse, masada şu uç tarafa gitse, daha sonra masanın kenarında sadece o satırı kendi kendine kesmeye başlasa, daha sonra da o kesilmiş şeyi alıp buradan mesela mutfağa götürse. O zaman deriz ya ne oluyor burada, kim yapıyor bu, irade kime ait, evet. Bu makas nasıl kendi kendine kesiyor, nereden doğru yeri biliyor da kesiyor, bu hareket enerjisi nerede, yolu bilmesi nerede, yani yolu nereden bulup gidiyor. Buradaki moleküller ve atomlar kendi kendine nasıl hareket edemiyorsa, kendi kendine yol bulması nasıl imkansızsa, bizim vücudumuzun içerisindeki o enzimler, proteinler birer molekül. Onları tutup bir yere götüren bir el yok. Bir itici bir güç yok. Kas yok mesela, bir kemik yok, bir şey yok. Ama onlar sıvı dolu sitoplazmanın içerisinde, kapkaranlık ortamda hareket ediyorlar. Bu makasın şu sayfayı kesmesi gibi hareket ediyor. Onu oradan kesiyor. Ya buradaki hadisenin 10 milyonda birini düşünelim. Yani 10 milyonda bir boyutuna indirelim buradaki hadiseyi. Bu nasıl insanı şaşırtırsa bunun da işte şaşırtması gerekir. Evet, hocamız bunun çok büyük bir mucize olduğunu söylemişti. Bu da aynen onun gibi. Normalde bizim vücudumuzda bu bir de her saniye binlerce kez oluyor. Bütün 100 trilyon tane hücremiz var. 7 milyar tane insan var. 7 milyar tane insanın 100 trilyon hücresinin her birinde bu işlem saniyede binlerce kez oluyor. Allah'ın çok üstün yaratma gücünü bize gösteriyor inşallah bütün bu olanlar.
Ya bu Darwinizme inanılması hakikaten inanılmaz bir şey. Yani şimdi bakın dünya, yani gene bu Albert'a kızdım ben bugün okuyunca bunu. Ya insaf yani, hiç delil koymadan. Bu dünyanın en ünlü moleküler biyoloji kitabı. Ya duplikasyon diye işte mekanizmayı anlatmış dedim ya biraz önce. Ya bir tane delil yok ya, insaf, sayfalar dolusu yazmış. Bu buna benzer diyor, demek ki bundan evrimleşmiş. O da ona benzer diyor, demek ki ondan da evrimleşmiş o zaman diyor. Ya bir tane delil koymaz mı insan? Bilim adamısın sen. Ya bir tane gözlem olması lazım orada. Bir tane deney olması lazım. Kardeşim bunun buna dönüştüğünü gösterecek hiç yok.
İnşallah.
Sıfır delille bakın. On binlerce yalan söyleyerek böyle bir safsatayı 200 yıl ayakta tuttular. Bu da Allah'ın dilemesi. Bu da Allah'ın varlığının delili.
Mucize, ya
Allah'ın yaratmasının dışında hiçbir aklı başında adam. Bunlar koskoca adamlar yani. Kıllı kılıçıklı adamlar. Nobel ödülü almış adam. Gidip bunu savunuyor yani böyle. Mümkün değil yani. Normalde bir insanın böyle bir safsataya inanması, ya yani biri dese ki beni bu bu yarattı, ondan daha şey bu tesadüf, evet. Saçmalığı.
Yani üst üste 3 tane kitap üst üste görse bir insan tesadüfen oldu der mi? İçindeki bilgiyi de hadi bir kenara bırakalım yani. Ya böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Adam ama profesör oluyor. Bu muhakemeyi yapamayacak konumda.
Yani akıl gitmiş zaten yani, oluyor evet. Böyle. Çünkü bir insanın zeki olması, şeytan da zeki bir varlık.
Evet.
Şeytan en zeki varlık demişti hocamız yani, değil mi? Her şeyi biliyor. Genel kültürü kimsede olmayan bir genel kültür. İnsanlık tarihini görmüş, biliyor. Fakat sıfır akıl. Çünkü Allah ona secdeyi emrettiğinde haşa büyükleniyor. Sonsuz, Allah'ın sonsuz gücünü biliyor. Allah'ı biliyor. Birebir evet. biliyor inşallah. Allah'a karşı büyükleniyor. Beni haşa diyor. Değil mi? Orada kendini büyük görüp beni ateşten, Hazreti Adem'in çamurdan yarattın diyor. Haşa ben daha üstünüme getirmeye çalışıyor. Ya seni Allah yaratmış zaten. Allah sana secdeyi emrediyor. İnşallah. İşte insanlarda o zaman Darwinizmi savunduğu zaman böyle zeki ama sıfır akıl bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Çünkü tesadüf saçmalığına kim inanır yani böyle? Yani mesela şu mekanizmayı biliyor o bu kitabın yazarı olan veya kitapların yazarları veya bilim adamı, herhangi bir bilim adamı değil mi? Konuyla ilgili. Ya nasıl olur böyle kapkaranlık bir ortamda hocamın yani dedi ya böyle proteinler gidiyor, hareket ediyor suyun içerisinde. Gidiyor o DNA'nın arasına giriyor. Yani eliyle koymuş gibi buluyor. Nereden biliyorsun kardeşim nerede olduğunu? Ya nasıl bilebilir DNA'nın neresinde olduğunu? DNA 3 milyar harften oluşuyor. 1 milyon sayfa. 3 milyar harfi biz böyle yan yana açsak. O hani bir tane satır gösteriyor ya şeyin içerisinde. Bakın şurada tekrar gösterelim. Bu sayfalar arasında. Ya sen bir satırı bulacaksın. Nasıl eliyle koymuş gibi bulabilir? Mutlaka araması lazım ve bilinçli bir varlık olması lazım. Bunu arayıp bulması için. Bakın mükemmel bir şekilde kalıp halde çıkartıyor diğer parçalarla birlikte. Hiç kırmadan, dökmeden fermuarı açıyor. Mesela açtığı fermuar angstrom kalınlığında, milimetrenin 10 milyonda bir kalınlıkta bir şey açıyor. Bakın burada atomik hassasiyetle nereden başlayıp nereden bittiğini nereden biliyorsun? Alıyor, karşılıklı getirip kesiyor. Atom hata yapmıyor ama şaşırmıyor. Bir de niye atom milimetrenin 10 milyonda biri büyüklüğünde. Bakın diğer bölgeyi de çıkartıyor. Ve bundan protein yapıyor. Ve hata yok burada yani. 3,5 milyar yıldır hatasız işleyen sistemler bunlar. Bütün canlılarda.
Bir de bu sistemin devam etmesi için, canlı kalabilmesi için yapıyor. Niye yaptı? Kimden emir alıyor? Ya emir aldığı kim? Bizim yaşamımız için Yüce Rabbimiz birçok sistem kurmuş. Bu sistemlerden bir değil mi? Dünyanın üzerinde birçok sistem var. Bizim kendi içimizde birçok sistem var. Yani kalbimizi biz attırmıyoruz değil mi? Hiçbir böbreğimizi biz çalıştırmıyoruz. O sistemlerin hiçbirini biz, hiçbir enzimi biz çalıştırmıyoruz. Değil mi? DNA'daki o bilgiye biz sahip değiliz. Mesela dış dünyaya baktığımızda, değil mi, kainata, kainatta bizim yaşamımız için gereken birçok sistem var. Dünyanın büyüklüğü, her şey sadece bizim yaşamımız için yaratılmış. Yüce Rabbimiz tarafından. Değil mi? Dünya biraz büyük olsa olmuyor. Biraz küçük olsa donuyor. Yani güneşin büyüklüğü, uzaklığı, yakınlığı, her şey insanın yaşaması için. Bu emrede Yüce Rabbimizin, değil mi, kayyum sıfatıyla hepsi Allah'ın emriyle ayakta duruyor. Yoksa biz yok oluruz yani inşallah.
Fakat ilginç olan bir nokta daha var. Ya mesela Darwinistlere sorduğun zaman sen, yani bir protein tesadüfen olabilir mi? Ya da hayat nasıl başladı mesela? İlk canlılık nasıl meydana çıktı? Asla cevap veremiyor. Sıkıştır, sıkışınca kaçmaya çalışıyor. Ama yani şunu gösteriyor bu, doğru olmadığını bildiği bir şeyi savunmuş oluyor. Evet. Şimdi bakın 3 tane kısa görüntü izleyelim. 3 ayrı evrimcinin hayatın nasıl başladığına verdikleri cevabı şimdi izleyelim.
Ki çok önemli bir soru.
Evet. Yani. Bak ilk hücre nasıl oldu onu anlatıyor şimdi. Bir evrimci.
Bugünkü çok hücrelerin ilk atasını oluşturan temel hücreye baktığımızda bu hücrenin bugünkü özelliklere sahip hücreleri vermesindeki en önemli etkenin bir bakterinin başka bir bakteri içerisinde, bu da arkebakteriden bakteridir, girip bir ortak yaşam oluşturmasıyla biz bugün bildiğimiz hücreyi meydana getirmiş oluyoruz. Yani evrimsel olarak meydana çıkıyor.
Şimdi bu çırpınarak anlatmaya çalıştığı şeyde şunu söylüyor. İlk hücre nasıl oluştu dediği zaman, ilk hücre zaten vardı diyor. Başka bir hücreyi yuttu diyor. Başka bir hücre yuttu falan da yok da ilk hücre zaten vardı diyor. Şimdi bu bir yaratılışı anlatıyor burada değil mi? Çünkü evrimciden ne beklenir? Nasıl yavaş yavaş oluştuğunu anlatacak tesadüfen. Öyle bir şey yapmıyor. Olmadığını biliyor çünkü. İlk hücre zaten vardı diyor, bir bakteri hücresi. Mükemmel bir hücre diyor. O bir hücreyi yutmaya kalktı diye böyle hikayeler anlatıyor ondan sonra. O da yok. Öyle bir şey yuttu mu çünkü metabolize eder. Onun içinde başka bir hücre barınamaz. Barınıyorsa, onun enzimleri yoksa bu açlıktan ölür zaten. Onu yutamaz. Her iki durumda da olmuyor zaten. O biliyor zaten olmadığını. Ama bir hücre vardı diyor. Şimdi devam edelim. Yine benzer bir şekilde başka bir evrimciye yine hayatının nasıl başladığı soruluyor. İlk hücrenin nasıl olduğu.
Şimdi ben size tarif eder misiniz bana?
Nasıl?
İlk
can
nasıl başlıyor? Onu
söyleyeyim. Gülerek şimdi anlatmaya başlıyor.
İlk canın başlangıcıyla ilgili.
Adam mı? Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Arz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu
bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Çeşitli deneyler var diyor. Sanki tabii. Hakikaten deney varmış gibi bakın. Ama o zaman kazanmaya çalışıyor orada tabii. Anlatamayacak çünkü.
Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten. Şey yaptık. Şu anda...
İşte kitaba ne yazdığını anlatıyor. Bakın kitaba ne yazdığını.
Henüz bunun canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil. Evet.
Yani, ya kitaba yazdı dedi, bilmiyorum diyor. Kitaba bilmediğimizi yazdık diyor.
Orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim? Yani
getirmesine. Yani bilmediğimiz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı.
Şimdi önce bilmiyorum dedi, sonra bilmediğim bir şey dedi. Bilmediğim bir şey değil dedi.
Artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Bak evrim bir olgu, öyle bir şey yok. Yani bak hemen onun arkasına saklanmaya çalışıyor. Yani evrim efendim, herkes evrime inanıyor zaten. Evet. Niye yani, nasıl olur gibi böyle. Halbuki anlatamıyor bakın. Dikkat evet. ederseniz delil veremiyor yani evet. yok.
O nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana iki kere, iki, dört kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Bilim yapıyorsanız hayır. Yani samimi olarak söyledi yani. Ben bilim yapmıyorum dedi. Benim savunduğum bir pagan dini, bir putperest dini savunuyorum ben. Bilimle alakası yok bunun. Biz bu kitaba şey yaptık dediği de kitaba bilimin bunu bilmediğini şey yaptık. Yani olmuş oldu. Şimdi bir tane de üçüncüsüne hemen bakalım. Bu da dünyanın bir numaralı evrimcisi. Bakalım o yaşam başlangıcı ile ilgili ne diyor? Neden özellikle kim yarattı diye soruyorsunuz. Nasıl yaratıldı?
By a very slow process.
Well, how did it start?
Nobody knows how it started.
Kimse bilmiyor diyor nasıl başladığını.
We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that.
Hayatın kökeninin ne tür bir olayla başlamış olması gerektiğini biliyoruz diyor. Ne biliyormuş bakalım şimdi. Bak ne bildiğini anlatacak biraz sonra.
Origin of the first self-replicating molecule.
Bakın nasıl oldu diyor.
I told you we don't know.
Hemen bilmiyorum diye cevap
veriyor. So you have no idea how it started.
No, nor has anybody. No,
kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum diyor.
What do you think is the possibility that their intelligent design might turn out to be the answer to some
bazı soruları, aklın mücadelesi, Allah'ın varlığı yani onu soruyor.
It could come about in the following way.
Şu şekilde ulaşıp olabilir. Şimdi dikkat edin.
At some earlier time.
Çok uzun zaman önce.
Somewhere in the universe.
Evrenin herhangi bir yerinde, uzayın herhangi bir yerinde.
Civilization.
Bir medeniyet, yani uzaylılar, Darwin'in teorisine öne sürdüğüne uygun olarak çok yüksek teknoloji sahibi olacak şekilde evrimleşmiş olabilir. Şimdi dünyada evrimi savunamıyor, uzaylılar evrimleşmiş diyor uzayda. Ve bir hayat formu dizayn edip dünyamızdaki yaşamın tohumlarını atmış olabilirler. Bitti. Yani Darwinizm bu işte.
Geçmiş olsun.
Bak 3 ayrı evrimci, 2 tane yerli evrimci, 1 tane yersiz evrimci, yurt dışından evrimci, dünyanın bir numaralı evrimcisi. Üçü de hayatın nasıl başladığı sorulduğunda zırvalıyorlar açıkça yani böyle.
Yani aslında hiç bilmedikleri bir şeyi savunuyorlar.
Tamam.
Evet.
İnanmadıkları bir şeyi savunuyorlar. O da belli. Çünkü insan söylüyor. Ben diyor bunu yazdım diyor. Deneyler var diyor. Hangi deney var deyince deney menen yok diyor. Bilmiyoruz diyor.
Nereden bileceğim?
Bilim yapmıyor musunuz diyor. Hayır diyor.
Eşallah.
Öbürüne geçiyorsun. O zaten bir hücrenin var olduğunu anlatıyor. Tamam kardeşim doğru. Şimdi aslında bilim biliyor. Bunların söyledikleri doğru değil. Bilim bilmiyor dediler ya. Tam tersine bilim biliyor. Çünkü elimizde 3,5 milyar yıllık fosil kayıtları var. Biz canlılığın nasıl ortaya çıktığına, ilk hücrenin nasıl var olduğuna bir tek fosillerden anlayabiliriz. Çünkü 3,5 milyar yıl önce kimse yaşamadığına göre, evet. değil mi? O dönemi gözlemleyemeyeceğimize göre ne olup bittiğini bir tek fosillerden söyleyebiliyoruz. Fosiller bize şunu gösteriyor. İlk canlı hücresi, siyanobakteri, fotosentez yapan mavi yeşil alg bunlar. Günümüzde de var. Mükemmel canlılar. Çünkü fotosentez çok üstün bir sistem. Hocam anlatmıştı geçen gün, tekrar da anlatabiliriz.
Evet.
Çok kompleks. Daha hala laboratuvarlarda aynısı yapılamayan, nasıl işlediği tam %100 aydınlanmamış olan, biliyorsunuz güneşten oksijen ve şeker elde edilen mükemmel bir kimyasal reaksiyona sahip İlk canlı hücresi birdenbire ve eksiksiz ortaya çıkıyor. Ve 3,5 milyar yıl boyunca da hiç değişmiyor. Yani evet. siyanobakteri birdenbire 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkıyor. 3,5 milyar yıl boyunca aynı kalıyor. Evrim yok işte. Canlılık evet. böyle başlıyor. Yani doğru söylemiyorlar.
Evet.
Biliyorlar bu fosilin olduğunu. Avustralya Chert bölgesinde bulundu. Nature'da yayınlandı çünkü. Bu her yerde yayınlandı. Herkes biliyor. Yani bu bilimle ilgilenen herkes bunun farkında. Ama bilmiyoruz demesi yalan.
Evet.
Yani bakın inanmadığı bir şeyi yalan söyleyerek savunmaya çalışıyor. Evet.
Doğrusu sadece bunda değil, mesela evrenin yaratılışı konusunda da aynı konuda gene yani Allah'ın yaratmadığını söylemek için her türlü şeye başvurmuşlardı daha önce bildiğiniz gibi. Mesela daha önce diyorlardı ki evren sonsuzdan geliyor, yine sonsuza gidiyor. Evren yaratılmış bir şey ve böylece ne oluyor? O zaman Allah'ın varlığını bu şekilde inkar ediyorlardı. Yani evrimciler yani ilk canlının nasıl yaratıldığını anlatırken bu şekilde ama evrenin yaratıldığını anlatırken de aynı şekilde aynı şeylere başvuruyorlar. Evet. Mesela diyor ki George Pulitzer diyor ki bu evrenin yaratılışı hakkında evren yaratılmış bir şey değildir diyor. Daha kanıtlanmadan önce evrenin yaratılışın yoktan yaratıldığını. Evren yaratılmış bir şey değildir. Eğer yaratılmış olsaydı diyor o takdirde evrenin Tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve evrenin yoktan var hale yok olduğu bir anın olması gerekiyor ve bu yokluktan varlığın ortaya çıkmış olması gerekiyor.
Evet.
Yani önce o yokluğu kabul edecek ve bu ise bilimin kabul edilebileceği bir şey değildir diyor. Ama bugün günümüze bakıyoruz öyle mi? Tamamen işte bu teori şu anda darmadağın oldu değil mi? Mesela evrenin yoktan yaratıldığı 1929 yılında ortaya çıktı değil mi? 4 tane önemli delili var ortaya çıkardı. Bunlardan bir tanesine, bunlardan birkaçına değinmek istiyorum burada. Mesela bir tanesi evrenin genişlemesi. Evren nasıl genişliyor? Edwin Hubble 1929 yılında yıldızları incelerken çok önemli bir keşif yapıyor. Yıldızları incelerken bir bakıyor, yıldızlar kızıl renge doğru yayılan bir ışık yaydıklarını görüyor. Bu işte çok büyük bir, önemli bir delil. Çünkü bu delil evrenin genişlediğini gösteriyor. Çünkü gözlemin yapıldığı yerden uzaklaşan cisimlerin tayfı kızıl yana doğru kayıyor. Yani ışık tayfı. Gözlemin yapıldığı yere doğru ilerleyen cisimlerin tayfı ise mor yöne kayıyor. Sonra bir bakıyor, evrendeki bütün cisimler birbirinden, bütün yıldızlar, galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Ve evren genişliyor. Bu ne ortaya çıkarıyor? Bu da şunu ortaya çıkarıyor. Demek ki evren genişlediğine göre zaman içinde geriye doğru gidildiğinde daha küçük bir evren, daha da geriye gidildiğinde daha küçük evren. Bu nasıl bunu izah edebiliriz? Şöyle bir balon düşünün. Bu balonun üstünde de noktalar koyun. Siz bu balonu şişirdikçe, değil mi? Üstündeki noktalar birbirinden ayrılıyor.
Evet.
Ve bir büyüyor ve genişliyor. Ama geriye doğru gidildiğinde ne oluyor? Tek bir noktaya geliyor. Aynı bu şekilde oluyor. Gerçekten de Edwin Hubble bunu 1929 yılında kanıtlamış oluyor. İkinci delil ne? Kozmik fon radyasyonu. Kozmik fon radyasyonu nedir? Bunu 1948 yılında gelindiğinde George Gamow diyor ki, hesaplıyor bunu. Diyor ki, madem diyor evren yoktan bir patlamayla var oldu, o zaman diyor bu patlamanın ardından, her nükleer patlama, büyük patlamanın ardından bir radyasyon ortaya çıkar diyor. Bunu bize kanıtlayın o zaman diyor. Yani bize gösterin ki o zaman biz de buna inanalım. İşte bu şeyde 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki bilim adamı bunu, kozmik fon radyasyonunu deneyler yaparken kanıtlıyorlar teorik olarak. Bu sefer evrenin yoktan yaratıldığının diğer bir delili de ortaya çıkmış oluyor. Ama bunun kesin olarak kanıtlanması ise biliyorsunuz COBE uydusunun uzaya fırlatılmasından sonra 1989 senesinde evrenin yoktan yaratıldığı uzaya çıktıktan 8 dakika sonra ispatlanmış oluyor. Bu da çok önemli bir delil ve o günkü işte Newsweek, diğer bütün dergiler ve gazetelerde Allah'ın yaratışının delili olarak bütün gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda yer buluyor.
Evet.
Yani bu çok önemli.
İşte gerçek bilim bu ama bakın bir şey söylüyor, delili ortaya çıkıyor. Ama önce başlama noktası da zaten gözlemle başlıyor. Yani o Edwin Hubble görüyor ya,
evet.
Bakıyor yıldızların ışığı kırmızıya kayıyor. Ha bundan hareketle diyor. Bakın gözlemsel bir bulgu var. Net bir bulgu var. Ondan hareketle evrenin genişlediğini söylüyor. Sonra bu ispatlanıyor. Onun geriye gidildiğinde küçülüp tek bir noktaya inip olmadığı bir anın var olması gerekir diyorlar.
Evet.
Onun da delilleri ondan sonra geliyor.
Evet.
Bilim böyle işler işte. Yani öyle kalkıp da bu gen bu genden evrimleşti. Neye göre evrimleşti? Çünkü benziyor. Bana göre evrimleşti.
Doğru söylüyorsun.
Bir tane de almış aynısından. Zamanla değişmiş. Delil var mı? Yok. Olmaz.
Evet.
Bu bilim değil.
Atıyor yani.
Tabii atıyor yani direkt yani böyle tamamen yalan. Yani sayfalar dolusu yalan söylüyor. Yani acı çekiyorlar yani bu yalanı söylemek için. Gerek yok buna. Allah'ın yarattığını kabul etsin. Zaten her şey Allah'la güzeldir. Öyle bir dünya onlar da istemiyor. Mesela diyor ya Richard Darwin, o filmi gösterebiliyor muyuz? Ben Darwinist bir dünya istemiyorum zaten diyor. Evet. Alenen söylüyor adam yani böyle. Evet. Öyle bir dünya ister mi insan? Karmaşa, herkes onu ezecek 20. yüzyılda olduğu gibi. Hitler gibi adamlar çıkacak, evet. Milyonlarca adamı katledecek. Stalin çıkacak, 20 milyon adamı kesecek. Mao çıkacak, 60 milyon adamı kesecek. Her tarafta şehirler bombalanacak, atom bombaları, değil mi? O onun kafasını patlatacak, o onun gözünü patlatacak. Kim ister böyle bir dünya? Evet. İstemez. O da söylüyor zaten. Ben de böyle bir dünya istemem diyor. Allah'ın adaleti, Allah'ın verdiği sevginin tecellisi bu güzel olur yani inşallah. Evet. O zaman insanlar mutlu olur.
İnşallah.
Bütün bunların hep tesadüfen olduğunu söylüyorlar. Bir ilahları var tesadüf. Sonra da darvinizmi ortaya koyuyorlar. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ezilir mantığını faşizme, komünizme ve bütün ideolojilere bunu ekleyerek dünyada kan akıtıyorlar.
Evet.
Yani yapılan şey bu aslında. Yani darvinizm bu kadar tutulmasının sebebi bütün bu komünizme, faşizme ve diğer bütün ideolojileri temel alınması. Yalan bir teolojiyle başlayan bir ideoloji de sonu hüsranla bitiyor. Görüyoruz dünyayı, insanlığa 120 milyon insan öldürüyorlar. 120 milyon insan savaşlarda ölmüyor. 120 milyon insanı kendi halkına, komünist devletlerin kendi halkına yaptığı eziyetler sonucunda ölüyor. İşte bunu da değil mi? Görüyoruz hocamızın komünizm kitabında.
Tabii acımasız bir vahşi bir sistem getiriyor. Bunu gösterelim mi? Richard Dawkins'e bakın. İstemiyorum ben böyle bir sistem diyor zaten.
I like.
Neyse bunu anlatalım o zaman. Şimdi Big Bang'teki asas dengeyi gösteriyor burada da. Evet. Sıradan bir patlama, hani patlama diyoruz Big Bang, büyük patlama ile başladığını söylüyoruz ama Big Bang yani patlama, normalde patlama dediğimiz şey düzensiz her yöne gelişi güzel bir yayılma şeklinde olur. Adı patlama olmasına rağmen Big Bang'in tamamen Allah'ın kontrolünde olan çok düzenli bir şey olduğunu şimdi gösteriyor. Şimdi tekrar yansıtabiliriz onu. Diyor ki matematik fizik profesörü Paul Davis hesaplamalar evrenin genişleme hızının çok kritik bir noktada seyrettiğini göstermektedir. Eğer evren biraz daha yavaş yavaş genişlese çekim gücü nedeniyle içine çökerdi. Biraz daha hızlı genişlese kozmik materyal tamamen dağılıp gidecekti. Eğer patlama hızının belirli hale geldiği zaman da bu hız gerçek hızından sadece 10 ya da 18 kadar bile farklılaşsaydı bu gerekli dengeyi yok etmeye yetecekti. Dolayısıyla evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur. Bu 10 üzeri eksi 18 sayısı. Evet. Yani 10'un yanına 18 tane 0 koyuyoruz, o sayıyı 1'e bölüyoruz. Yani 1'i o sayıya bölüyoruz.
Evet.
18 tane 0 da 1. Sevgili. Ve bir farklılık olsa evrendeki Big Bang'te düzen olmuyor. Değil mi? Galaksiler yerine oturmuyor.
Zaten Sir Fred Hoyle, ünlü bir astronom kendisi, diyor ki itiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Diyor ki işte itiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Gerçekten de bu onların hiç hoşuna giden bir şey değil. Çünkü Allah'ın varlığının kanıtı olmuş oluyor.
Tabii bunu söyleyen dünyanın en ünlü ateistiydi, iman etti. 2004 yılında ben dedi özür diliyorum dedi. Bütün insanlardan ateist olmalarına vesile olduğum için milyonlarca insanın ateist olmasına vesile olmuştu. Çünkü 20. yüzyılda ki 10-12 tane kitabı var böyle ateizmi savunan. İman etti, her şeyi Allah yaratmıştır, evrimle kesin olarak olamaz dedi. Yani bu kusursuz düzenin dedi, mutlaka bir yaratıcısı var dedi, Allah'a iman etti.
Evet, tam
85 yaşında.
2004 yılında tam şöyle diyor, ateizmi gönüllü bir şekilde bırakıyorum diyor. Evet. Ateizmi gönüllü bir şekilde bırakıyorum. Evrenin bir ilk neden ve akıl tarafından yaratılmış olması gerek. Bu süper akılı kabul etmenin, yaşamın kökeninin ve doğanın kompleksliğinin en iyi açıklaması olduğunu düşünüyorum.
Maşallah. Bu 2004 yılda çok manidar. Çünkü 2004 yılları hocamızın 2000'li yıllar faaliyetlerinde zirve olduğu böyle. Bütün dünya kitapları gidiyordu. İnternet sitelerine girişler milyonlarca olmuştu inşallah. Biz de bütün dünya üniversitelerine konferanslara gönderiyordu hocamız. Ona da kitap gitti. Anthony Flew'a da gitti. Evet. Ve iman etti. Darwinizmin geçersizliğini anlayan adam hemen iman eder inşallah.
İnşallah.
Ondan sonra ne komünist olur ne PKK'lı olur. Bütün bunların kökeninde Darwinizm vardır. Bakın Richard Dawkins ne diyor?
I I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live. And I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in. Mm-hmm. It would be a terrible society. It would mm-hmm. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world, not the kind of world we wish to live in. So let us understand it so that we can construct the kind of society in which we wish to live, which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless free market economy in which the rich trample the poor, in which it would be the sort of opposite of a liberal socialist society, in fact.
Bakın, elhamdülillah. Dünyanın en ünlü Darwinisti, bir numaralı ateisti. Önce dünyada hayat tesadüfen olamaz, uzaylılar getirmiştir diye. Yani Allah'ın yarattığını kabul edecek ama onu kabul etti, tesadüfen olamayacağını, evrimli olamayacağını. Şimdi ne diyor? Ben diyor Darwinist bir dünya istemiyorum diyor. Tabii kim ister ki? Ya çok normal, doğru söylüyor yani şimdi. Bakın samimi olarak itirafta bulunuyor. O da istemez, kimse istemez. Yani niye biri tutup da daha güçlüyüm diye Dawkins'i essin veya Dawkins başka birini essin, o onu essin, o onu hırpalasın. Bugün dünyada olan o zaten yani. Evet. Değil mi? O görüyoruz mesela Çin'de komünist yapılanma var. Müslüman kardeşlerimize, Uygur Türklerine ne eziyetler yapıyorlar. Elini taşla eziyor, kafasında taş kırıyor, kafasına sıkıyor, bırakıyor. Mao döneminde 60 milyon insanı katletmişler böyle. Koskoca bir ülke yani Türkiye kadar bir ülkenin nüfusunu adam bir dönem bir diktatörlük döneminde yok etmiş ya bu. Mesela diyor ki bakın Stalin, azılı komünist diktatör Stalin, bir ölüm, bir kişinin ölümü diyor trajedidir diyor. 1 milyon diyor istatistiktir diyor. Yani gözünü kan bürümüş. Zaten komünist kitaplarda hocamız anlatmıştı. Şöyle diyorlar. Kızıl kan denizinde yükselen güneş diyorlar komünizm için. Kan denizinde yani. Kan gölü bile demiyor veya kan birikintisi de demiyor. Bak kan denizinde yükselen güneş. Evet. Kan istiyorlar böyle. Yani bu ne kadar korkunç bir şey. İşte bu ama Darwinizmden kaynaklanıyor. O onu hayvan gibi görüyor, o onu hayvan gibi görüyor. Sen diyor daha aşağı hayvansın diyor. O da diyor ki yok diyor. Sen daha az evrimleşmiş hayvansın diyor. Ben daha güçlüyüm diyen öbürünü zayıfı ezmeye çalışıyor. Evet. Halbuki öyle olmaz ki. Güçlü olan zayıf olanı korur. Merhamet eder, sevgi gösterir. Ne kadar güzeldir değil mi? Mesela hasta birini düşünelim. Hocamız anlatıyor Mehdiyet dönemindeki hastane sistemin nasıl olacağını inşallah. Para almak yok. En güzel böyle, en güzel yerlerde mesela ormanlık arazi, ağaçların arasında böyle bülbüllerin öttüğü yerlerde hastaneler inşallah. Selamünaleyküm deyip gidecek. En modern bir şekilde hastane kurulmuş. Ağırlanacak en güzel şekilde akrabalarıyla, yakınlarıyla birlikte. Hiç para almadan en güzel şekilde tedavi edilecek. Uğurlanacak, eve gönderilecek. Budur yani değil mi? Güçlünün, devletin güçlü devlet yapısının, adil bir devlet yapısının zayıfları koruduğu sistem. Herkes de zenginlik. Mesela zenginlikte eşitlik değil mi? Öyle bir adalet oluyor ki Hazreti Mehdi para verecek kimseyi bulamıyor. Evet. Verdiği kimse de geri getirmeye kalkıyor isteyen. Utanıyor artık yani böyle. Hadislerde o şekilde bildiriliyor. Çünkü tam adalet var. Herkes zengin, herkes mutlu. Hazreti Mehdi için peygamberimiz tıpkı diyor böyle çocuğunu çok seven bir babanın yanında olduğu gibi olacak diyor insanlar onun yanında. İnşallah. Veya tebaasını çok sevdiği kralın yanında olduğu gibi böyle inşallah.
İnşallah. Ya şimdi Darwin'den, Dawkins'ten bahsederken gerçekten onu mesela uzaylılar getirdi diyor ya. Şeyi kabul edemiyor. Allah kelimesini ağzından çıkaramıyor. Yani Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayetinde diyor ki konmuş yeten Allah sanırım. Onlar vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme sebebiyle inkar ettiler diyor. Yani sırf zulüm ve büyüklenme o dediğini yeme. Çünkü profesörlüğünü aldığı, tezini verip de profesörlüğünü aldığı şey Darwinizm. Ondan vazgeçtiği an bütün dünyası yıkılmış olacak. Bütün saygınlığı bitmiş olacak. Onun için o ölene kadar ondan aslında hani bir tane bir örnek var vazgeçen belki birkaç örnek daha var. Ama birçoğu da bu şekilde ölene kadar devam edecek.
Ama yani hepsi vazgeçecek.
Sonuçta vicdan zaten vazgeçmiş durumda. Zaten yapacak bir şey yok. Yani sadece söyleyemiyor. Ama böyle uzaylılar diyor kendini küçük duruma düşürerek devam ediyor.
Şimdi hocamız tabii bilimsel olarak yolları kapadığı için evet. O adım adım geliyor. Zaten bir adım sonra söyleyecek inşallah. Tabii. Üstün bir akıl yaratmıştır evet. Diyecek. Nasıl Anthony Flew söyledi?
Evet.
Herkesten özür diliyorum kardeşim dedi. Darwinizm, Marvinizm yok. Evet, evet. Allah yaratmıştır dedi. Yani bunun başka hiçbir açıklaması yok evet. Ve özür diledi. İman etti yani inşallah.
Diğer bilim adamı da 50 yaşında Allah'a inandım diye söyledi mesela.
İnşallah.
Maşallah. Peki evet. Şimdi kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar birlikte olacağız.
Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gene evrenin yaratılışıyla ilgili olan konuyu Yüce Rabbimiz bize 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde bildirmişti. Yani aslında bilim dünyası Kur'an-ı Kerim'i Yüce Rabbimiz'in indirdiği kitabı takip yani ve referans olarak edinmiş olsaydı bilim şu andaki durumundan belki yüzyıllarca önde olacaktı. Ama illaki yani Allah'ın varlığını inkar etme ideolojisi içindeki bilim adamları bilime gerçekten hem zaman kaybettirmişler hem de çok büyük bir maddi bir zarar vermişler. Ve hala da devam ediyorlar. Görüyoruz değil mi Oktar hocamızın söylediği şeyler. Hala bilim adamları kitap yazıyor. O kitaba para harcıyor. İçinde yani yalan bir şeyi insanları empoze etmeye çalışmaları hala devam ediyor. Mesela bununla ilgili de Yüce Rabbimiz bir ayetinde diyor ki evrenin nasıl yoktan yaratıldığıyla ilgili ve genişletildiğiyle ilgili. Mesela Zariyat suresinde Yüce Rabbimiz biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz onu genişleteceğiz diyor. Gerçekten de yani biraz önce size anlattığım konuda değil mi? Edwin Hubble'ın bulduğu bilimsel gerçek evrenin yoktan yaratıldığı ortaya çıktı ve gerçekten de genişlediği bir balondaki gibi evrenin genişlediği ortaya çıktı. Bu da 1400 yıl önce Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de söylemesi hem Kur'an'ın evet. Yani gerçek Rabbimizden bir kitap olduğunun da bir delili. Başka bir ayetinde ise evrenin yaratılığı yoktan yaratılığıyla ilgili, göklerin ve yerin yaratılışıyla ilgili şöyle diyor Yüce Rabbimiz. Enbiya suresi 30. ayette kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Gerçekten bu ayetin Arapça tercüme mealini incelediğimizde burada çok önemli bir bilimsel delille karşılaşıyoruz. Tıpkı bizim biraz önce anlattığımız konuyla birebir birbiriyle örtüşüyor. Birbiriyle bitişikken olarak belirtilen bu kelime, rat kelimesi, birbiriyle iç içe kaynaşmış durumda olan iki madde için kullanılıyor. Gerçekten de baktığımızda önce o tek sıfır hacim, sonsuz yoğunluktaki o maddenin içinde bütün göklerin ve yerin değil mi?
Bitişik
olduğu ve sıfır hacimde sonsuz yoğunlukta orada olduğu gözüküyor. Daha sonra birbiriyle iç içeyken biz onları ayırdık diyor. Orada ayırdık diye belirtilen kelime ise fatk fiilidir ki bu fiil birbiriyle iç içe kaynaşmış durumda olan iki maddeden birinin diğerini yararak dışarı çıkması anlamına geliyor. Tekrar bu ayetin bu söylemine baktığımızda tamamen bilim adamlarının bulduğu bu gerçekte Yüce Rabbimizin 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ayet tamamen birebir.
Maşallah.
Bu da değil mi bize neyi gösteriyor? Gerçek bilgi Kur'an-ı Kerim'de. Yani Yüce Rabbimiz yani bunu bilen, bunu yaratan doğru bilgiyi de Kur'an-ı Kitabın içine koymuş ve biz de bütün İslam Müslümanlar olarak, İslam camiası olarak bunu görmüş oluruz ve imanımız artıyor değil mi? Allah'a çok şükür. Bu çok önemli bir konu olarak onların da bize söyleyecekleri bir şey olmuyor, delil olmuyor yani. Çünkü en mükemmel deliller Yüce Rabbimizin indirdiği Kur'an-ı Kerim.
Evet, Allah Kur'an'da her şeyi mükemmel yarattığını söylüyor, her şeyi uyumlu yarattığını söylüyor. Ama her şey yani canlı cansız diye ayırmıyor Allah. Her şeyi Allah kendisinin yarattığını, her şeyi kapsadığını, onun kürsüsünün her şeyin üzerinde olduğunu, her şeyi anan denetlediğini, değil mi? Ayetlerin direkt meallerini söylüyorum. Biri uyumlu. Bütün kainattaki her bir atom birbiriyle uyumlu olacak şekilde Allah'ın her an kontrolle yani her an kudretiyle, ilmiyle denetleme şeklinde uyum sürekli denetlenip olacak şekilde. Yani bir an Allah kudretini çekse o uyum bozulacak şekilde bir yaratılış var. Evet. Ancak kudretin, Allah'ın kudretinin sürekli kuvvetiyle yani kuvvet uygulamasıyla, irade göstermesiyle Allah'ın düzenin sağlandığını biz görüyoruz. Ve öyle düzenler var ki dünyada, canlılarda ve kainatta bilim adamları işte ilk yerde örneğini verdiğimiz gibi hemen iman ediyorlar. 80 yaşına geldiği zaman iman ediyor. Artık çünkü bütün kapıların açıldığı tek bir yer var. Allah'ın yaratması. Yani biyolojinin kapısını açıyorsun, karşında Allah'ı buluyorsun. Genetiği açıyorsun, Allah'ı buluyorsun. Güzel sanatları açıyorsun. Yine Allah'ı buluyorsun. her nereye baksan ancak Allah'ın yaratmasıyla, her nereye baksak ancak Allah'ın yaratmasının güzelliğini biz görüyoruz. Şimdi bir tane örnek göstereyim. Bu da teknolojik bir ayrıntı. Yani detay diyelim. Burada gördüğümüz kimyasal canlılar. Şimdi bakın. Burada ilk canlının adı sopa böceği. Bu böcek turpin isimli bir yağ üretiyor. Eğer şeyde kalırsa, böyle bir risk altında kalırsa, bak kendisinden daha büyük, dişleri kocaman bir canlı var, kertenkele, ona hemen uzaklaştırabiliyor. Ne üretti? Turpin yağı üretti. Şimdi burada cüsseler arasındaki fark çok daha fazla. Binlerce karınca var belki ama orada bir tane karga var. İstediğini yiyecekler neredeyse. Fakat karıncalar ona asit püskürtüyor şu an. Asetik asit püskürtüyor. Bu da orada ısırılma hissi uyandırıyor şeyde, kuşta. Kuşun ayakları ve kanatlarında ısırıldığını hissettiğinde oradan alelacele kaçıyor. Şimdi karşımızda üstadı var bu kimyasal olayın. Bombardıman böceği. Bombardıman böceği saniyede tam 500 kere o arka kısmındaki depolarda bulunan hidrojen peroksit ve hidrokinonu birleştirerek enzim yardımıyla 120 santigrat dereceye kadar ulaşabilen bir sıvı üretiyor. Ve bu sıvı sayesinde korunmuş oluyor maşallah. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi normal haşlandı karınca. Ama bombardıman böceğine hiçbir şey olmadı. Allah'ın biz burada birden bütün hazır olarak canlılarda sistemin en mükemmel haliyle yarattığını görüyoruz. Mesela insanların teknolojisi böyle değildir. İnsanlara teknoloji, mesela önümüzde bilgisayarlar var, kameralar var. Bunların hepsinin bir geçmişi var. Bu bilgisayar böyle olana kadar 2011 yılında, bunun ta 1950'lerden bugüne bir geçmişi var bilgisayarın. Eskiden oda kadardı. Sonra küçüldü, sonra şekli değişti, sonra hızı arttı, sonra kapasitesi arttı, değil mi? Bunun bir tarihi var. Bu tarih silsilesinde binlerce irade sahibi mühendisin ve bilim adamının bir süreç içerisinde yaptığı araştırmalarla, harcadığı emekle, değil mi? Harcadığı vakitle, yani göz elemeği göz nuru, böyle çok ciddi çaba sarf etmesiyle şu an karşımızda bizim hazır bilgisayar var. Tuşlarına basıyoruz. Çok rahat biçimde kullanıyoruz. Ve daha ilerlemeye devam ediyor teknoloji. Ama bu teknoloji insanoğlundaki bir DNA'nın veri saklama kapasitesinin yanına bile yaklaşamıyor. Ama Allah DNA'yı ilk canlıda bu haliyle yarattı. Ve bu şekilde yaratmaya devam ediyor. İnsanoğlu ise bir süreç halinde her şeyi yaşıyor. Ancak her şeyi en mükemmel doruk noktasında ve bir anda yaratmak Allah'ın sıfatı. Biz kainatta, canlılarda, değil mi? Yeryüzü şekillerinde, her yerde biz Allah'ın her şeyi en mükemmel ve uyumlu haliyle bir anda yaratmasını hep şahit oluyoruz ve görüyoruz. Ama insanoğlu alıştıra alıştıra, yavaş yavaş, anlaya anlaya, hazmede hazmede bir süreç içerisinde, belki yüzlerce yıl süren süreç içerisinde teknolojisine kavuşabiliyor. Belli şeyleri keşfedebiliyor. Belli şeyleri icat edebiliyor. Ama Allah bunların hepsinden münezzeh. Kaldı ki insan da Allah'ın izniyle zaten icat edebiliyor. Onlar da Allah'ın tecellisi. Onu da Allah emrettiği için yapıyorlar aynı zamanda. Ama Allah'ın sonsuzluğu, Allah'ın yüce kudretini biz burada şahit oluyoruz. En mükemmel şekliyle en başından beri Allah var ediyor ve bir anda inşallah.
Bu böceğin, bombardıman böceği deyip geçiyoruz ama o kadar üstün bir kimya bilgisi ki o. Hidrojen peroksitle hidrokinon diye bir iki maddenin, kim bilir bunu yani? Yani ona bakarak ancak bilim adamları anlayabiliyor. Evet. Bir araya geldiğinde yüksek ısı açığa çıkaran böyle yakıcı bir şey oluşuyor. Ama bu da yeterli değil. Çünkü öyle hızlı bir şey değil, bu yavaş olan bir şey. Ayrıca bir de protein molekülü var. Yine genlerinde bu peroksidaz diye. İkisini birleştiriyor bu maddelerin. Ve onun çeperinde de peroksidaz tam olması gereken yerde. Bu enzim katalize ediyor. Bütün reaksiyonu katalize ediyor. Ama ısı izolasyonu mükemmel. Çünkü aynı şey kendi vücudunu yakar. Değil mi? Onu yakan onu da yakar yani.
Bacağına geliyor şeyine.
Ama öyle değil. O kadar mükemmel bir ısı izolasyonu ve yakma odasında yapılıyor bu. Tam dışarı püskürteceği anda ama kendi kendini yakmadan yapıyor bunu. Evet. Yani bu işte bu, yani mesela insan böyle bir şeyi kendi vücuduna yapabilir mi, böyle bir sistemi? Yapamaz. O da yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Allah tarafından o özellikle yaratılmış. Onun genetik bilgisi var. Her bombardıman böceği bu şekilde doğuyor. Hepsi bunu Hiç düşünmeden yapabiliyor böyle rahatlıkla.
Ya, kimya profesörü olsan da yapamazsın. Yani kendi yapamazsın. Yani bunu ve bunu tesadüfen olduğunu iddia etmeleri daha da bir yani komik bir durum yani. Hani bu profesörler çıkıyor diyor ki bu tesadüfen oldu diyor. Milyonlarca yılda zaman içinde bu üniversite mi okudu bu böcek? Bu bilgileri nereden sahip yani? İki şeyi yapacak özel dizaynı kendi vücudunda.
Böcek bile böcek, demiyor. Tesadüf böcek, diyor. Tesadüf. Böcek bile demiyor. Böcek dese böcek dediğim bir, şey. Bir derece yani. Rezaletin tam
böcek dediğim şey yani, yani diyoruz ya böcek aklı olmayan biz akıllıyız. Böcek yani herkes çok akıllıysan yap bakalım kendi vücudunda bir görelim. Yani madem yapılabiliyor.
Ya inanmıyor, inanmıyor ona yani. O inanmadığı bir şeyi savunuyor. Evet. Ya bu işte hani biraz önce okudun hocam sen de ayet hatırlattın. İnşallah vicdanları şeytanlar Allah'a sınırım. Vicdanları kabul ettiği halde diyor Allah. Ya Allah'ın varlığını her insan vicdanında bilir. Dolayısıyla hiç samimi ateist ve darwinist yoktur demişti hocamız. İnşallah. Olamaz evet. Zaten yani böyle. Ya herkes Allah'ın varlığını, yarattığını bilir. Böyle bilim adamı olmaya gerek yok.
İnşallah.
Yokken var oluyorsun sen. Bilinçlisin, kendi varlığının farkında olan bir varlıksın ve yokken var olmuşsun. Üç boyutlu böyle mükemmel ışıklı bir dünyaya gelmişsin değil mi? Görüntü var. Nerede görülüyor bu görüntü? Bir varlık var yani bunu gören. Göz görmüyor, göz kör. Elektrik sinyali gidiyor. Elektrik sinyali beyinde kapkaranlık bir ortamda. Üç boyutlu mükemmel derinliği olan böyle hareketli canlı bir görüntüye dönüşüyor. Bunu gören bir varlık var. E bu madde değil belli. Atom atomu göremeyeceğine göre dışarıda atom var. Beyninde atom var. Ondan bir parçacık geliyor. Kapkaranlık bir ortamda bu atom öbür atomu mu görüyor yani? Öyle bir şey olmaz. Zaten öbür atom renkli değil. Atomda renk yok. %99'u boşluk. Geçen gün filmde hani bilim adamları anlatıyor. Buraya diyor bir nokta koyarsan diyor elektron diyor 50 metre uzakta oluyor diyor ikinci nokta. Bakın 50 metre arada duran iki nokta ya da elma büyüklüğünde olduğunda diyor 50 kilometre olur diyor. Elektronun çekirdekten uzaklığı. 50 kilometre boşluk var atomda. Kapkaranlık, yokluk var yani. Ama biz renkli ve canlı görüyoruz. Katı hissediyoruz. Bu da bir mucize. Yani katılık diye bir şey yok ki. %99'u boş olan bir şeyin nasıl katı olsun? Bu his algı olarak yaratılıyor. Çok açık. Yani elektronlar elektronlarla temas ettiğinde normalde diyor ki bilim adamları bunun diyor bunun içinden geçmesi gerekir diyor. Ya elektron var, elektron var. Zaten bir de muazzam bir boşluk var. Böyle yaptığında öbür tarafa geçmesi lazım maddenin ama sen katı hissediyorsun. Evet, algı yani. Olarak var. Üstelik çok açık yani. Teknik bir gerçek. Etmiyor.
Bu da çok büyük bir şey. Temas etmediği halde. Yani
temas etmedi evet. 10 üzeri eksi 8 kadar yaklaşıyorlar.
Yaklaşıyorlar ama temas etmiyorlar. Ama biz burada bir bütünlük görüyoruz. Mesela metal atomları şu bilgisayarı oluşturuyor. Ama bütünlük var. Yani bunun algı olduğu çok açık. Yani hava atomları hepsi diğer farklı farklı atomlar var.
Bakın şimdi burada filmi de var. Onun bilim adamları ne diyor? Bakın ona bir bakalım inşallah.
Research. Imagine a single atom the size of this courtyard.
If we think of them, bir tek bir atomu düşünelim diyor. Burası kadar diyor.
In the size of an atom, then the size of the nucleus.
Cambridge Üniversitesi'nden bir fizikçi.
Would only be 1 millimeter in diameter. That's a bit smaller.
Bir milimetrelik bir tuz tanesi kadar olan bir çekirdek.
In other words, what means is atoms are essentially empty space.
Boşluktur diyor atomlar.
Now how could we reconcile that with the fact that matter is matter?
Bakın madde neden maddedir diyor. Ellerini birbirine vuruyor. Öbüründen geçmesi gerekir diyor. Bir elin diyor öbürünün içinden. Ya boşluk olduğu için diyor içinden geçmeleri gerekir diyor maddenin diyor normalde. Yani mantıken bu böyle diyor bilimsel olarak.
But what we understand now is in fact the reason my hands don't go through one another is that while the space is empty, what it's filled with is really electric fields.
Ama diyor şunu biliyoruz diyor. Bu boşluk olmasına rağmen diyor atomlar diyor. Burada bir elektriksel bir alan var diyor elektronların olduğu. Elektronlar çok yakın mesafeye kadar birbirlerine yaklaşırlar diyor. O zaman bir şey gibi gözükürler diyor ama değillerdir diyor. Siz diyor bu sandalyede oturduğumu düşünüyorsunuz diyor. Bu doğru değil diyor ama diyor.
Actually hovering over this chair 10 to the minus 8 centimeters.
Ben diyor bu sandalyenin üzerindeki diyor atomları kaplıyorum diyor. 10 üzeri eksi 8 santimetre. 1 bölü 10 üzeri eksi 8 santimetre kadar. Yani milimetrenin 10 milyonda birine yaklaşarak yaklaşan bir büyüklükten bahsediyor. İnşallah.
With this chair.
because of the electrons of my body are repelling the electrons of this chair.
Diğer elektronları itiyor diyor. Şimdi bu teknik gerçek bunlar, bilimsel gerçekler. Demek ki biz maddeyi algılıyoruz, katı olarak algılıyoruz. Bu algı olarak var, katı değil. Renkli de değil, renkli olarak görüyoruz. Rengarenk görüyoruz yani, dışarıda ışık yok. Güneşte de ışık yok. Güneş de atomlardan oluşuyor. İşte su da atomlardan oluşuyor, hava da atomlardan oluşuyor. Güneşin atomlarının diğer atomlardan hiçbir farkı yok. %99'u boşluk, kapkaranlık ve yokluk. Yani güneş kapkaranlık normalde ama biz ışık görüyoruz. Demek ki bir algı olarak yaratılıyor bizim için. Dışarıda olan bir şey değil ışık. Katılık da dışarıda olan bir şey değil. Tat ve koku da dışarıda olan bir şey değil. Bizim hepsi beynimizin içinde yaratılıyor. Evet. İnşallah. Ve bunu ama o zaman gören bir göz, duyan bir kulak, dil, burun var. İç bir varlığın, değil mi? Ruh. Allah'ın yarattığı ya ruh. Beyin, madde değil yani.
Beyin
inşallah.
Dediğimiz şey de mi maddelerden oluşan bir... Yani göz dediğimiz şey hepsi maddelerden oluşan bir şey. Zaten beynin beyinde görüyoruz diye bir şey yok yani. Bize sadece bir şey gösteriliyor, bir şey seyrediyor. Ruhun seyrettiği çok açık. Sadece gösterileni biz izliyoruz.
Gösterileni izliyoruz derken o zaman kim gösteriyor? Kim gösteriyor? İşte tabii. Bu sistemin yaratana Allah diyoruz inşallah. Allah'ın yarattığı sistem.
Evet. Mesela bir de atomlarla ilgili şöyle bir konu da var. Wireless diye bir teknoloji var. Wireless. Veya karasal yayınlar yapılıyor mesela. Uydu yayını değil de karasal yayın. Gerçi uydu yayını da olsa yine aynı şekilde. Arada kablo yok. Bizim atomlarla ilgili mesela kuantum fiziği şunu söylüyor. Siz aya baktığınız anda, yani bir gözlemci aya bakıyorsa ay oradadır. Ama bir gözlemci yoksa o zaman ay da yoktur. Kuantum fiziği bunu söylüyor. Gözlemciye göre atomların yer değiştirdiğini. Çünkü evet, sürekli hareket eden cisimcikler atomlar. Hiç durmuyorlar. Sürekli hareket ediyorlar atomlar. Bir yere baktığınızda oradaki atomların sabit olduğunu, yani hareketlerin o an için geçici olarak durduğunu, gözünüzü çevirdiğinde hareketin oradan tekrar devam ettiğini söylüyor bilim adamları. Peki bu yayınlarda mesela cep telefonu teknolojisi, telsiz teknolojisi, radyo teknolojisinde atmosferde dalgalar gidiyor. Bunu bir yayan var, bir de alıcı var. Değil mi? Bir transmitter, bir receiver. Bunları alıcı, bir yayıcı. Bu arada sanki kablo varmış gibi. Yani o dalgalar ne oluyor da atomlar atoma mı şey yapıyor, sekiyor? Veya atomlar atoma ne tarz bir iletimle biz hatasız bir ses, görüntü kalitesine kavuşuyoruz? Burada nasıl bir teknoloji var ki sanki arada kablo varmış gibi net bir iletim olanağına şahit oluyoruz? Bunu açıkçası teknolojinin sahibi olan firma, mühendislerine sorduğunuzda sinyali yayan transmitter'ı yapan var, receiver'ı yapan var. Bunun ayarlarını yaptığımızda ses netleşiyor ama diyorlar aradaki iletimde atomların nasıl bir iletimde bulunduğunu biz de bilmiyoruz diyorlar. Bu da Allah'ın bir nimeti, teknolojik bir nimet. Normalde bu kadar net ve pürüzsüz görüntü ve sesin havadan gitmesi normalde pek açıklanabilecek bir şey değil. Çok teori var ama net ortaya konmuş bir şey yok. Aşağıda. Evet.
Maddenin esası çok önemli bir konu. Yani hocamız 30 senedir anlatıyor Allah'ın izniyle. İşte çok sayıda kitabı var. Ve dünya çapında bilim adamlarında çok büyük değişiklik meydana geldi. Yani materyalizm, maddeyi mutlak kabul eden bu putperest felsefe, din tam olarak hakimdi bilimsel piyasada. Ve fizikçilerin tamamı materyalist hakikaten. Yani madde diyorlardı mutlak olarak vardır. Dışarıda vardır. Yani Lenin de onu söylüyor. Lenin de diyor dışarıdaki maddenin varlığını diyor yatsırsan diyor. O zaman diyor önce elini sonra kolunu kaptırırsın diyor. Neye diyor? Yani dine kayarsın diyor. Evet. Bunu reddedersen diyor. Ama reddederken de bir gerekçe söylemiyor. Yani bunu sakın reddetme diyor ki komünizm ayakta kalsın diyor. Materyalizm. Çünkü komünizm materyalizme dayalı. Bunu diyor mutlaka savun ki diyor dışarıda maddenin mutlak varlık olduğunu. O aksi takdirde diyor komünizm de çöker diyor. Sen diyor din tarafına gider, dine gidersin diyor haşa. Ama bunu işte dünya çapında bir değişiklikle bilim adamları kabul etti artık. Bakın mesela bu da bir film. Bu da bir film. Bakın önce başlangıçta hiçbir şey vardı diyor. Yani hiçlik Big Bang. Big Bang'den önce madde yok. Yoktu. Madde yok, zaman yok, mekan yok. Her nasılsa diyor bundan diyor her şey meydana geldi diyor. Her nasılsa yaratıldı yani demek o. Zaten onu söylüyor bilim adamı. Yani bakın tesadüfen oldu demiyor artık.
Evet.
Çünkü tesadüfen yokluktan bir varlık olamaz. Yani mesela burada bir şey yok. Burada olmayan bir şey. Hiç yokken burada kendi kendini tesadüfen yaratabilir mi? Evet. Tabii ki yaratamaz. Ancak onu bir güç, başka bir müdahale, yani bir yaratıcı yaratabilir. İşte yaratıcı Big Bang ile uzayı, zamanı, mekanı yaratıyor. İnşallah maddeyi yaratıyor. Bakın bunu bilim adamları söylüyor. Nasıl olur da bilinçli olmayan bir şey, beyin gibi maddesel bir şey. Beyinde bilinç yoktur diyor, beyin maddedir diyor. Yani maddede bilinç olmaz diyor. Madde olduğuna göre diyor, bilinçli olmayan bir şey diyor, bakın devam ediyor. Deneyim gibi maddesel olmayan bir şeyi nasıl meydana getirebilir? Halbuki bir bilinç var değil mi? Beyinde deneyim var. Eğer diyor bir kuantum fizikçisinin gözlerinde korku görmek isterseniz, ona sadece ölçme problemi deyin. Ölçüm problemi şudur diyor. Bir atom yalnızca belirli bir yerde gözükür. Eğer ölçerseniz diyor ama. Yani bakan bir bilinç varsa diyor bir gözlemci, bir yerde gözükür diyor atom. Başka bir deyişle bir atom her yerdedir diyor. Ta ki bilinçli bir gözlemci ona bakmaya karar verene kadar. Bakın bu çok önemli. Yani atom diyor bakan varsa, gözlemci varsa vardır diyor. Yoksa her yerdedir diyor, bakın. Çok önemli. Gözlemciye göre değişiyor. Yani madde gözlemci varsa var, algı olarak var çünkü Allah algı olarak yaratıyor. Algılayan bir varlık olduğunda o algının bir anlamı olur, bir varlık olur değil mi? Bilim adamı söylüyor bunu, bilim adamları söylüyor. Böylece ölçüm veya gözlem tüm evreni meydana getirir diyor. Yani tüm evren bir algıdır diyor. Bunu algılayan varsa vardır diyor. Onu algı olarak yaratılmıştır anlamına geliyor. Şimdi bu çok önemli bir değişim bilimde. Ya bu artık her yerde görüyoruz bunu. Mesela Cihat Hocam geçen gün okudu. New Scientist'te yazılan bir makalede. Yeni, yani daha bu ay çıktı. Biz diyor hologram varlıklar mıyız diyor. Evet. Yani üç boyutlu algılayan bütün evren. Yani her şey bir algıdır. Her yerde çıkıyor bunlar artık. Bilim adamları bunu söylüyor. Deneyler yapılıyor. Deneyler kanıtlıyor zaten. Şimdi bakın gene başka bir bilim adamı grubu. Yine onlar da bakın ne diyor. Geçmişte bazı filozoflar derdi ki bu materyalistleri kastediyor. Materyalizm mutlaka hakimdi. Kayayı tekmelediğimde parmağım acırsa o gerçektir. Gerçek hissi verir. Bu materyalistlerin iddiası buydu işte. Evet. Ya sen kardeşim tabii ki madde var. Tekmelediğinde anlarsın. Ayağını taşa çarptığında canın yanar. Demek ki madde var. Ya da tokadı yediğinde maddenin var olup olmadığını anlarsın. İşte kek yediğinde niye doyuyorsun o zaman falan gibi. Halbuki burada anlamadıkları bir nokta var. Biz sadece, yani teknik gerçek bu biz derken, yani hocamız söylüyor bunu ama bilimsel dayanaklı olarak söylüyor, net delillerle söylüyor. Evet. Sadece görme algı değil ki.
Tabii.
Duyma da algı, dokunma da algı, tat, koku da algı. Evet. Dolayısıyla sen ayağını kayaya tekmelediğinde kaya algısı var, görüntüsü var. Ama acı duyuyorsun, o da algı. Tabii. Allah hepsini bir bütünlük içinde yaratmış maşallah, mükemmel olarak. Algı olarak var, asla kaybolmaz Allah'ın sonsuz hafızasında. Veya koku içinde geçerli bu. Veya kan gördüğün zaman da. Çünkü aynı şeyleri biz rüyamızda görmüyor muyuz?
Evet, aynı şey.
Rüyada kayayı tekmelediğin zaman kaya var mı?
Hayır.
Yok. Kaya mı? Net var orada. Görüyorsun yani. Rüyanda olmana rağmen görüyorsun. Ayağın acıyor mu? Acıyor. Hatta kırıldığını görüyorsun değil mi? Parmaklarını kırarsın yani vursan. Canın yanıyor. Katılığını hissediyor musun? Net hissediyorsun. Bakın hem görüntüsü var. Dokunma hissi var. Acı var. Bir uyanıyorsun. Ne ayak parmağın kırık, ne kaya var. Ne o acı kalmış.
Evet.
Ama var o. Yani rüyandan hatırlıyorsun. Çünkü algı olarak yaşadın onu. O algı da hiç kaybolmaz Allah katında. Evet. Ama onu yaratan var. Yaratıcısı var işte inşallah. Ve bu da bilimsel izah. Çünkü bilim adamları bunu net olarak kabul ediyor artık. Günümüzde kabul ettiler. Parmağım acısı o gerçektir. Gerçek hissi verir diyorlardı. Bu da gerçeklik demektir. Materyalizm bunu söylüyordu. Ama bu yine de bir deneyimden ibarettir diyor. Devam ediyor. Sadece o kişinin algısıdır diyor.
Evet.
Bakın algı olarak vardır diyor. Dünyaca tanınmış bilim adamları bunlar. Bilimsel deneyler gösterdi ki bir kişinin beyni tomografi cihazı ya da bilgisayar teknolojisiyle izlenirken, yani bakıyorsun beynine, onlardan belirli bir nesneye bakmaları istendiğinde, mesela bir ışık kaynağı koyuyor oraya, bir lamba, buna bak diyor. Beynin belirli bölümleri aydınlanmaktadır diyor. Bakıyorlar, hakikaten baktığı zaman o ışığı gördüğü için görme merkezinin belirli bir bölümü aydınlanıyor. Sonra deneklerin gözlerini kapatıp bu kez aynı nesneyi hayal etmeleri istendiğinde, yani bakmıyor, hayal ediyor sadece. Bir lamba düşünüyor, karşıda odanın karşısında duran. Sanki o nesneye gözleriyle bakıyorlarmış gibi beyindeki aynı bölgeler aydınlanır. Ne oldu? Lamba olmadan aydınlanma olmuyor mu? Görmüyor mu aynı şeyi? Görüyor, bakıyor. Aynı görüntü oluşuyor hayalinde insanın. Aynı beyin bölgesi elektriksel orada uyarı oluyor. Bakıyorlar çünkü MR cihazıyla. Ama lamba var mı? Yok. Gözleri kapalı çünkü. Rüyadaki gibi değil mi? Rüyada da aynı sistemle görüntü oluşuyor. Bu da bilimcilerin şu soruyu sormasına yol açtı. Öyleyse gören kim? Beyin mi? Yoksa gözler mi? Ve gerçek nedir? Beynimizde gördüğümüz müdür? Yoksa gözlerimizde gördüğümüz mü? Hakikat şudur ki beyin çevresinde gördükleriyle hatırladıkları arasındaki farkı bilmez. Çünkü aynı nöron ağları ateşlenir. O zaman sorulur, nedir gerçek diyor. Çok önemli bakın bu, yani net. Değil mi? Bilimsel olarak mantıken düşünüldüğünde bilim bizi bu sonuca götürüyor zaten. Yani madde değil. Yani zaten madde algı olarak var diyor adam.
Yani zaten mesela yoktan, mesela Big Bang'de her şey yoktan yaratıldı diyoruz ya. Yokluk ne? Hiçlikten bir şey oluyor. 300 milyar galaksi, her birinde 300 milyar yıldız. Bütün canlılık, bu kadar sistem. Yoktan yaratılan bir varlık her an yaratıcısı tarafından yaratılmak zorunda ki varlığını sürdürebilsin. Yani bize verilen her şey Allah'ın bir lütfu aslında. Yani görmemiz, her şey. Yani burada da zaten bilim de bunu bu şekilde kanıtlıyor.
Evet, yani çok Big Bang şekilde. Tabii Big Bang çok önemli bir şey. Bakın, Big Bang'den önce madde yok, evet. Zaman yok, mekan yok. Bakın mekan da yok. Mekan da bir algıdır. Yani mekan mutlak kesinlikle var, işte görüntü algıdır değil. Hepsi algının içerisinde. Yani biz şimdi bir odanın içinde oturuyoruz. Bunun içinde kendi bedenimizin görüntüsü de var. Benim diyorsun. Buraya da benim dışımda diyorsun. Yani başka şey diyorsun. Evet. Değil mi? Bu benim, bu başkası. Öyle değil. O beden de o görüntünün içinde. O da görüntü. Yani böyle rüyadaki gibi. Rüyada ayakta yürüyen bir beden oluyor. El, kol hareketleri oluyor. Değil mi böyle? İnşallah. İnsanlarla konuşuyorsun. İtişip kakışıyorsun. Uçuyorsun hatta bazen. Yani araba kullanıyorsun. Koşuyorsun. Değil mi?
Tabii.
Uyandığında abi bakıyorsun yataktaymışsın. Ama rüyada mutlak olarak var diyorsun yani. Biri sorsa sana, tabii ki kardeşim diyeceksin, işte benim elim diyeceksin. Böyle tutarsın rüyanda, değil mi? O tuttuğun el de uyandığında yok, bu da yok. Ondan sonra bakıyorsun. O da o görüntünün içinde. Yani o görüntüler bütünü olarak yaratılıyor, algı olarak inşallah.
İnşallah.
Yani var, algı olarak mutlak var. Allah katında hiç kaybolmuyor inşallah. Ama Allah'ın yarattığı bir sistem bu işte inşallah. Ve bilim de bunu söylüyor. Yani bu bir felsefe, bir yorum, bir görüş değil. Çok net bilimsel bir gerçek ve Kur'an'da da var bu. İnşallah. Yani bu Allah'ın Kur'an'da bildirdiği de bir gerçek. Mesela Allah fiilleri kendisinin yarattığını bildiriyor. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor.
Evet.
Şimdi bir kere bunu bir düşünelim. Yani bütün fiillerini, her şeyini, bütün hayatım boyunca yaptığım fiilleri hepsini Allah yaratıyor.
Evet.
Onları diyor gözlerinizde diyor az gösterdi diyor.
Evet.
Değil mi? Karşındaki iki katı gösterdi ve az gösterdi diye ayetler var.
Evet.
Yani Allah dilediği görüntüyü dilediği gibi yaratıyor. Bunu bildiriyor. Allah size diyor, şeytandan Allah'a sığınırım, şah damarından daha yakınız diyor biz size diyor. Şimdi düşünelim. Şah damarı beyine giden damar. Boyunun içinden geçer böyle. Yani en içimizde artık, yani içimizin orta noktası değil mi?
Evet.
Ondan daha yakın bir varlık yaratıcımız Allah inşallah. Bu nasıl olur? Maddi bir şey değil demek ki o zaman. Maddi mekan ne olmuyor? Ruh var. Ruha yakınlığı Allah'ın, ruh da Allah'ın ruhu inşallah. Kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor.
İnşallah.
Değil mi?
Evet.
Başka ayetlerde Allah her yerde olduğunu bildiriyor. Her şeyi kuşatandır diyor. Her nereye dönseniz diyor Allah'ın yüzü oradadır diyor. Bakın her nereye dönseniz, hangi yön olursa olsun Allah'ın yüzü oradadır diyor. Her yerde olduğunu bildiriyor Allah. Bize şah damarından daha yakınım diyor. Her yerdeyim diyor. İnşallah. Her yerde olduğunu bildiriyor inşallah. Bütün fiilleri kendisinin yarattığını bildiriyor. İnsanın ruh olduğunu, ruhunda Allah'ın ruhu olduğunu bildiriyor. o zaman bütün hatıralarımız da Allah yaratıyor. Bütün fiilleri Allah yarattığı için, değil mi? Bir kader evet. üzere fiilleri Allah yarattığı için bütün hatıralarımız da ona ait. Bedenimiz, her şeyimiz ona ait. İnsana ait olan bir şey var mı? Yok inşallah. Evet.
İnşallah. Onların amellerinin örneği dümdüz bir arazideki seraba benzer diyor. Susayan onu su sanır diyor. Ama yanına gittiğinde hiçbir şey bulamaz. Yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir diyor. Komşuya tanımlısını. Meğer olarak. Gerçekten de bu dünyada var zannedip peşinde koştuğumuz her şey serap. Arabalar, evler, beden, her şey. Öldüğümüz zaman diyeceğiz ki, aa bak bunların hepsi serapmış diyeceğiz. Allah da diyecek ki, ben sana zaten, ben size söylemiştim. Bunların hepsi görüntü, sizi denemek için yarattığım görüntülerdi. Gerçekten de başka bir ayette de bizi uyandırıldığımız yerden kim uyandırdı derler diyor. Ahiret, yani kıyamet günü, kıyamette. Gerçekten de rüyayı, yani Allah'ın gösterdiği bir görüntü içinde olduğumuz çok açık yani. Yüce Rabbimiz birçok ayette, Oktar Hocam'ın söylediği gibi bizlere bildiriyor evet. inşallah.
Bakın zaman da algı. Bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Şimdi ahirette sorguluyor, hayatı sorguluyorlar. Mesela 60 yıl yaşamış, 70 yıl, 100 yıl yaşayanlar var değil mi?
Evet.
Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor. Anlıyorlar, dünya hayatı bir an olarak var böyle. Öyle yıllar geçmiş gibi o hisse kapılıyor insan. Çünkü zaman algı olarak yaratılıyor. Hafızandaki bilgiler var. Yeni bir bilgi eklendiğinde önceki bilgilerle kıyaslıyor insan. Mesela şimdi çocukluk hafızalarımız var, analarımız var değil mi? Daha gençlik, işte buraya gelirkenki hafıza. Burada her yeni bilgi bir ses oluyor, bir ses daha oluyor. Önceki bilgiyle kıyaslıyoruz biz bunu, aa zaman geçti diyoruz. Evet. Çünkü hafızada bir bilgi var. Hafızada o bilgi olmasa, bu bir an olur benim için. Hiçbir şey ifade etmez ondan sonra. Her an unuttuğum için, derhal unuttuğum için ve kıyaslayacak bir şey olmadığı için zaman algısı ortadan kalkar. Hafızası silinse insanın.
Tabii.
Ki bu oluyor bazen işte komaya giren oluyor mesela. 10 yıl sonra diyorlar komadan uyandı. Soruyor ne kadar kaldım diye. 13 yılda şaşırıyor. Tabii. O bir an olmuş yani. O bir an öncesi var, bir an sonrası var. Hiç geçmişini hatırlamazsa hiç hayatına yani zaman algısı tamamen kalkıyor o zaman.
Bir ayette dediği gibi yani bir göz çarpmasıdır diyor ya. Bir göz çarpması olmuş eden Allah sana. Bütün bu hayatımız dediğim şey bir an. Allah zaman ve mekandan münezzeh. Biz zaman ve mekana bağlı olduğumuz için bize Allah bu hisle yarattığı için biz biliyoruz bunu.
Evet.
Dediğin gibi yani şu an.
İşte bu yani o zaman yani Gökalp Hocam dikkat çekti. Hocamız tabii hep anlatıyor. O zaman insanın dünyada maddi bir şeye, maddi var zannedip böyle o anlamda yani dışarıda böyle mutlak vadde var gibi ona kapılmıyor o zaman evet. inşallah kapılmaz. Çünkü Allah'ın yarattığı algılar bütünlüğü var inşallah ve bir kader üzere yaratmış. Sen de onu mükemmel olarak izliyorsun böyle bir hocamız demişti yani arkasına yaslanıp bir film izleyenin izlediği gibi. Ama Allah yaratıp bitirmiş yani Allah için haşa bir sürpriz yok. Hani bazen diyorlar ya insanın haşa Allah yarattı bıraktı. İnsan kendi iradesiyle iki yol var. Ya ona gider ya ona gider diye.
Evet.
Evet iki yol var. Ama hangi yöne gideceğini Allah yaratıp bitirmiştir inşallah. Yani inşallah. Cüz'i irade var ama külli iradenin içinde inşallah.
İnşallah.
Allah çünkü sonsuz hayatımızı yaratıp bitirmiş.
İnşallah.
İnşallah. Yani onu bildiriyor Allah ayette inşallah. Çok net bir şekilde. Mesela imanı sevdirdi, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi diyor. İman etmek de Allah'ın dilemesiyle oluyor.
Evet inşallah.
Mümin olarak yaratılıyor. O fıtratla inşallah Allah iman ettirtiyor.
Evet.
Ve Allah onu cennette yaratmış zaten. Neden cennette olduğunu gösteriyor dünya hayatıyla.
İnşallah.
Cehennemde olan içinde ise inşallah neden cehennemde olduğunu gösteriyor dünya hayatıyla. Biz bilmediğimiz için bizim için imtihan var
evet.
inşallah. Biz imtihan oluyoruz çünkü biz bilmiyoruz evet. ahirette nerede olduğumuzu inşallah. Allah çünkü Allah hocamız açıklamıştı ayetlere dayanarak korkuyla umut arasında yaşamamızı istiyor. Yani insan asla emin olamaz. Peygamberlerin değil mi duaları var. Rabbimiz Allah'ım canımı Müslüman olarak al diye. Hazreti Yusuf peygamberin ayetlerde geçiyor. Yani peygamberler de dua ediyorlar Müslüman olarak canlarının alınması için Allah'tan. En fazla peygamberler korkuyor zaten.
Evet.
En çok korku duyan peygamber. Bakın en çok iman eden en çok korku duyuyor Allah'tan.
Evet.
Allah'ın sonsuz azabından en çok korkuyor.
İnşallah. Allah'tan en çok alim olanlar içleri titreyerek korkar diyor Yüce Rabbimiz. Gerçekten de biz, yani bütün bu anlatılan, hocamızın 30 senedir anlattığı bu konuları bizi Allah'a yakınlaştıracak, ilmimizi artıracak ve Allah korkumuzu artıracak çok önemli bir bilgi. Yani buraya çok sıkı sıkıya bunları öğrenip Allah korkumuza vesile olacağı için çok sıkı sıkı öğrenmemiz gerekiyor bunları.
Evet, evet inşallah. Ya bu ayrı zamanda hocamızın özellikle 1980 yılından sonra yaptığı çalışmalarla hayal vehim ilmi, bilgisi dünyaya şu an insanlara öğrenmeye başladı. Bu Oktay Hocam gösterdiği videolardaki bilim adamları, yani belki 30-40 yıllık adamlar, çalışıyorlar birçoğu. Ama bu bilgileri bugün açığa çıkarıyorlar, bugün söylüyorlar. Sebebi ilk hocamız söyledi, hocamızdan öğrendiler. Mesela Matrix filmini çevirmeden önce...
kitabı gidiyor.
Evet, kitabı gidiyor. Hayal vehim kitabı gidiyor yapımcılara. Evet. Daha sonra o film ortaya çıkıyor. Sonra Matrix'in türevleri çıktı işte, Inception çıktı geçen. Tamamen maddenin gerçek olmadan, yani maddenin gerçek bir boyutu olmadan insanın algı boyutunda yaşadığını gösteren filmlerdi bunlar. Bu çok değerli bir ilim. Bu çağa özgü, ahir zamana özgü bir ilim inşallah. Ki hocamız 2012 yılında bu konuyla alakalı çok büyük olayların olacağını ve dünyanın bu konuyu daha iyi ve net bir şekilde kavrayabileceğini inşallah söylemişti. İnşallah. Ondan dolayı dünyada insanların bel bağladığı, şirk koştuğu, İşte ayette bildirildiği gibi salma güzel atlar, kadınlar, oğullar, kantar kantar yığılmış altın ve gümüş. Yani para, iş, değil mi? Kariyer, ev, onlar, bu tip şeylerin aslında sadece Allah'ın yarattığı algı olduğu, maddesel bir boyutta bağlanılacak ve şirk koşulacak, Allah korusun, bir konu olmadığının ilimsel yönden de, değil mi, izahını inşallah gösteriyor benim. Çünkü çok değerli bir ilim olmuş oluyor inşallah.
Evet, maddenin gerçeğini bu ilme tabii ki peygamberimiz inşallah en başta evet. Sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler de vakıflar. Mesela bakın şimdi hocamız bunu anlatırken bir örnek kullanıyordu. Mercimek büyüklüğünde diye inşallah. Beynin mercimek kadar bir yerinde görürsünüz diye anlaşılması açısından bu örneği veriyordu. Değil mi? Evet. Bunu yıllardır söylüyor hocamız. Mercimek kadar bir yerde görüyorsunuz, yaşıyorsunuz diye. Sonra yakın zamanlarda görülen, nakledilen bir hadiste bakın, peygamberimiz nasıl izah ediyor? İmam Cafer-i Sadık'ın açıklamalarıyla, nakliyle inşallah. Ebu Abdullah, İmam Cafer-i Sadık dedi ki, ey Hişam kaç duyun var? Dedi ki 5 duyun var. Buyurdu ki bunlardan hangisi daha küçüktür? Dedi ki görme duyusu. Buyurdu ki peki görme duyusunun çapı ne kadardır? Ne kadar yerde görüyorsun? Dedi ki bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür. Hocamız ne diyordu? Mercimek. Bir mercimek kadar bir yerde görüyorsunuz, yaşıyorsunuz değil mi? Üç boyutlu olarak böyle dünyayı. Buyurdu ki, ey Hişam, ön tarafına ve üst tarafına bak. Ve bana ne gördüğünü bana anlat. Dedi ki, göğü, yeri, evler, saraylar, kara parçaları, dağlar ve nehirler görüyorum. Çok büyük bir acımdan bahsediyor değil mi? Dedi ki, senin gördüğün bunca varlıkları bir mercimeğin veya ondan daha küçük, bakın bir mercimek veya ondan daha küçük bir şeyin içine girdirmeye güç yetiren Allah, dünyayı küçültmeden ve yumurtayı da büyütmeden bütün bir dünyayı yumurtanın içine sokabilir.
İnşallah.
Hişam derhal imama sarıldı, ellerini, başını ve ayaklarını öpmeye başladı ve şöyle dedi, bu kadarı bana yeter ey Resulullah'ın oğlu. Maşallah. Değil mi? Peygamberimizden gelen ilimle bir mercimek kadar diyor veya daha da küçük diyor, bir yerde görüyorsun diyor. Mesela İmam Rabbani Hazretleri var. Dönemin müceddidi, büyük İslam alimi. O da diyor ki bu fakire göre bu dünyada olan her şey suret ve hayaldir diyor. Bakın her şey suret ve hayaldir. İnsan rüya ile hayal ile oyalanıp kalır diyor. Nitekim birçok kimse bu hale düşmüştür. Her şey suret ve hayaldir diyor. Yani hayal ve vehim başka bir açıklamasında da söylüyor. Hayal ve vehim mertebesindedir diyor. Bütün görüntüler algı olarak vardır diyor. Ya bu bir felsefe değil.
Evet.
Bu Kur'an'dan ve bilimden. Çok net olarak yani. İkisi tabii mutabık. Çünkü bilimi yaratan Allah inşallah.
Kesinlikle.
Net bir gerçek.
Astrofizikçi, Amerikalı bir astrofizikçi Hugh Rose da şöyle diyor. Zaman olayların meydana geldiği boyuttur. Eğer madde patlamayla birlikte ortaya çıkmışsa o zaman evrenin meydana getiren maddenin evrendeki zaman ve mekandan tamamen bağımsız olması gerekir. Bu bize yaratıcının evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir. Aynı zamanda yaratıcının bazılarını savunduğu gibi evrenin kendisi olmadığını ve evreni kapladığını, sadece evrenin içindeki bir güç olmadığını da gösterir. Allah her şeyi sarıp kuşatandır diyor Yüce Rabbimiz kovulmuş şeytan
maşallah. Allah'ın
bir ayette. Gerçekten de bütün bilim adamları da bunları artık net bir şekilde görmüş durumda.
Evet. Yani o zaman tabii biraz önce söyle, yani bazı insanlar diyorlar ya, hep önünde iki yol var. Sen haşa dilediğini seçersin ve haşa bu Allah'a sürpriz olur. Yani haşa. Allah bilmiyor diye öyle bir şey yok. Allah sonsuz güç sahibi, sonsuz bir anın, tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zamanda sonsuz hayatı yaratıp bitirmiştir. Çünkü zamandan ve mekandan münezzeh. Mesela bakın, bir de bilimsel deney var böyle. Şimdi bu da mesela bir insan seçim yaptığında kendi hür iradesiyle seçim yaptığını düşünüyor. Bunun yıllardır 30-40 yıldır deneylerini yapıyorlar. Yani hakikaten biri bir seçim yaptığında beyinde ne oluyor diye bakıyorlar. Bakın.
I think it's humans, we pride ourselves on...
Hür iradem diyor, bu tabağı seçip seçmememe karar verir diyor. Ben seçerim diyor. Yani istediğim zaman seçerim, istediğim tabağı.
My free will.
Çok ünlü bunlar. Nature dergisinde yayınlandı. Bütün dünya medyasında konu oldu. Ve başka deneyler de var. Gene bununla mutabık olan.
Means that I can decide whether I'm going to take this on or not. But science has a...
İstediği tabağı aldı. Ama diyor, bilimin bu hür irade konusunda bir sorunu var.
Problem with free will. Science likes one thing to cause another. Okay, if you think there's some sort of separate I, which is separate from my body, then that's fine. That's what's helping to me to make my decisions. But
biyolojiye göre konuşursak, hür iradeyle ilgili bir sorun var.
If you think I'm just a load of biology, then I think you've got a problem about free will, because what is making those decisions?
Bu kararları veren ne? Nöron aktivitesinin, yani maddeden kaynaklanan bir şey mi? Nöron aktivitesinin ani bir akışı mı diyor?
So, sort of ebb and flow of neuronal activity.
I'm in Berlin to take part in an...
Berlin'de kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum diyor.
Designed to explore the source and timing of my decisions. I'm quite apprehensive because the results could have a profound effect on how I...
Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak.
They will reveal who is in charge of my decisions. Is it the conscious me?
Benim şuurum mu? Yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığım şuursuz gri madde mi?
Unconscious mass of gray matter that I have no control over.
Deney çok basit. Rastgele karar verip, ya istediğine karar, kendisi karar veriyor. Sağ ya da soldaki düğmelere basacağım diyor. Ya isterse sol düğmeye basıyor, isterse sağ düğmeye. Tamamen kendi kararı ve kimse de bilmiyor tabii bunu. Onun kararı olduğu için. Bak, elinde iki tane düğme var. İstediğine basacak. Tarayıcı sistem, bir MR, çok gelişmiş bir MR cihazı var burada. Onun içine alıyorlar. Fonksiyonel MR deniyor burada, çekim yapıyor. Burada beynin hangi bölgesinin aydınlandığını gösterecek. Yani elektriksel aktivite olduğunu ama anı anına gösteriyor. Tarayıcı sistem beynimin ne zaman karar verdiğini kaydedecek diyor. Çünkü bir karar verme anı var. Onu görüyor. Tarayıcı devamlı baktığı için beynine elektriksel anı kaydediyorlar saatte. Ondan sonra düğmeye ne zaman bastığını şey ediyorlar. Ne bekleriz burada? Önce beyinde bir karar verme olacak. Değil mi? Ondan sonra da gidip karar verme anından sonra düğmeye basacak. Değil mi?
Evet, evet.
Karar verme anında kendi tespit ediyor.
Normal,
onun için özel bir saat düzeneği hazırlanmış. Yani ben karar verdim, hemen de düğmeye bastım sonra. Önce karar, sonra düğmeye basması gerekiyor, değil mi?
In time, the scanner system records when my brain made the decision. And the computer, when I...
Bilgisayar da düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek.
Okay, Mark, so guys,
ready to start.
Bakın, diyor ki, siz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz.
Seconds before you make up your mind, we can predict which decision you're going to make.
6 seconds.
Absolutely 6 seconds.
6 saniye mi? Evet, 6 saniye önce diyor.
6 seconds. So I was conscious of making a decision.
Yani ben sağ elimle düğmeye basmadan 6 saniye önce beynim buna karar vermiş miydi? O zaman diyor, kendi karar verip sağ düğmeye basıyor. Ha, öyle değil diyorlar. Senin beyninde 6 saniye önce harekete geçilmişti bile sen karar vermeden.
You're saying that 6 seconds earlier my brain had already made that decision.
Evet, kesinlikle öyle.
That's a bit frightening. It's sort of...
Bu biraz ürkütücü. Yani benim şuurlu kararım beyin aktivitime göre ikinci planda kalıyor. Bunlar, bakın, net bilimsel deneyler. Ve ilk defa yapılmadı bu. Benjamin Libet var mesela, California Üniversitesi San Francisco'dan. 1970'li yıllardan itibaren yapıyordu bunları. İnşallah. Ve bunlar da teyidi oldu bunun. Şu adam diyor ki, senin beynine bakıyoruz diyor. Bu diyor sağ düğmeye basacak diyorlar. O da kendi karar veriyormuş diye düşünerek gidiyor sağ düğmeye basıyor. Ama onlar biliyor sağ düğmeye basacağını. Şimdi diyorlar bakın sol düğmeye basacak bu diyor. Görüyor yani orada. O da gidiyor sol düğmeye basıyor 6 saniye sonra.
Evet, süremizin sonuna geldik inşallah. Bir ayet okuyacağım. İsra suresi 96. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. De ki benimle aranızda şahit olarak Allah yeter. Kuşkusuz o kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir. Maşallah. Allah gerçeğini biliyor inşallah her şeyi.
İnşallah. Ben de bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. İnşallah. Orada Allah diliyor hangi düğmeye basacağını. Mesela bir hareket yapıyorum. Ben şimdi kendi irademle gidip kağıdı aldım. Eğer benim bilim adamları baksaydı 6 saniye önce benim bu hareketi yapacağımı söyleyebilirlerdi. Değil mi? Neden? Çünkü Allah diliyor. Evet. Sonra insan diliyor inşallah. O zaman cüz'i irade var ama külli iradenin içinde inşallah Allah yaratıp bitirmiş.
İnşallah. Peki. Saat 11'de yayınımız canlı yayınımız devam edecek Sayın Adnan Oktar'la. Hepinize hayırlı iftarlar dileriz. Hayırlı akşamlar.